Seks olmayınca. Yeniden başlama sanatı üzerine. Yazan Wilhelm Schmidt. Çeviren Tanıl Bora. Seslendiren Murat Eken. Önsöz. Evet, daha önemli sorunlar var ama sorunu bu olanlar için daha önemli sorun yoktur. Hem daha az önemli sorunlar karşısında yaratıcılığımızın suyu çekilirse daha önemli sorunlar nasıl çözülebilir ki? Bu kitabın amacı budur. Seksten kesilmenin, seksiz kalmanın, en azından isteği dışında bir mahrumiyetin, erkekleri ve kadınları içine düşürebileceği çaresizliğe ve ümitsizliğe gömülmeyip başka şeylere yönelebilmek. Taze aşıklar dışında herkesin başına gelebilir bu. Kaygılarını ve mahrumiyetlerini aşk üzerine kitaplar yazan bir filozofa emanet etmek isteyen insanlarla yaptığım çok sayıda konuşmada, söz iki kişi arasındaki Antarktis'i düşündürten o duruma geldi. Uçsuz bucaksız bir beyaz çöl, buz gibi bir soğuk ve nihayet tüm dünyayı delici partiküllerle dolduran bir fırtına. Whiteout. Dipnot, whiteout İngilizce beyaz körlük. Green'in 50 tonu falan hak getire. Hiçbir şey yürümez o durumda. İlişki sex out içinde donup kalır. Dipnot, sex out, seksizlik, seksten kesilme. Gerçi cinsiyetler arasındaki ilişkilerin bütün çeşitlemeleriyle uzun tarihinde cinsel mahrumiyet kesinlikle yeni bir şey değildir. Peki bu mahrumiyetin tam da cinsel özgürleşme çağlarında yoğunlaştığı izlenimi tamamen yanlış mıdır? Seksle kafayı bozmuş bir çağ, aynı zamanda haz kaybının ve aseksüelliğin arttığı bir çağ olabilir mi? Modern haz kültürünün bizi inandırdığının aksine, tanrılaştırılan hazzın sahiden tanrı gibi olması mümkün değildir. Yani her şeye kadir, her yerde hazır ve nazır, her zaman her yerde erişilebilir olamaz. Özellikle haz ilkesine inananların, haz yoksunluğuyla daha fazla mücadele etmeleri gerekir, çünkü bu vuku bulmasına asla izin verilemeyecek bir haldir. Bu da çiftlerle yapılan soruşturmaların gösterdiği gibi çok defa seksle ilgili memnuniyete bağlı ilişki memnuniyetini doğrudan etkiler. Çok sayıda kadın ve daha fazla sayıda erkek arzuladıkları seksi bulup bulamadıkları sorusuna olumsuz cevap verirler. Mutlulukta olduğu gibidir. Onca insanın onu arıyor olması o kadar çok insanın ona sahip olduğu anlamına gelmez. Yine de mutlu olabilen kişi de mutsuz olmayı kalıcı biçimde bertaraf edemez. Aynı şekilde seksi arayanlar zaten ona tıka basa doymuş olanlar değildir ama doymuş olan da ebediyen korunmuş değildir bu açlıktan. Hele mevcut olmayan o şey duygularda ve düşüncelerde daima mevcut ise durum iyice memnuniyetsizlik verici olur. Oysa benzer derecelerde ihtiyaç içinde olanlar birbirlerini bulsalar her şey ne kadar kolay olurdu. Ama tam da öylelerinin çift olması enderdir. Yine de çift olsalar bile başlangıçtaki uyumun ardından ihtiyaçlar ayrışır. Neden öyle olur? Niçin bu kadar sık gerçekleşir bu? Hayatın bütün meselelerine musallat olan kutupsallık mı hükmünü yürütüyordur? Ebediyen değişmeyen bu oyun insanı esnetecek kadar sıkıcı değil mi? Bireysel tecrübeler genellikle kültürel konjüktürlerin etkisi altındadır. İnsan her zaman bunun farkında olmasa da. Cinselliğin yüzyıllar boyunca değersizleştirilmesinden sonra ona histerik bir şekilde aşırı değer yükleyen bir konjüktür geldi. Bunu da şimdi bir bitkinlik dönemi izliyor. Aslında şaşırtıcı gelmemeli bize. Çünkü her savurganlığın sonu budur. Coşkunluğun yerini ayılma alır. Seksin kesilmesi ve ona mola verilmesi öncesindeki mevcudiyeti oranında daha fazla dikkat çeker. Seksizlik, sex out herhalde her devirde vuku bulmuştu ama her zaman salgın ölçülerinde değil. Yokluğun sıklığı ister anlık olsun, time out, ister uzun süreli, log out veya uzun vadeli, check out, aşırı seksüelleştirilmiş bir dönemin seksin aşırı dozunun öldürücü hale gelmesinin sonucu olabilir. Kendi kendini imha etti seks. Yandı bitti kül oldu. Sex sells mi? Dipnot, sex sells, seks satar. Ama ortaya çıkan şey bir sell out. Tasfiye oluyor, stokları boşaltıyoruz. Hayatlarına ekonomik pencereden bakan ve aşkı bir yatırım, aşk hayatını cinsel sermayenin aktifleştirilmesi olarak gören insanlar için kolayca açıklanabilir bir şeydir bu. Sekste yüksek konjüktürün peşinden işte şimdi bir konjüktür gerilemesi gelmiştir. Borsa kurları da hiçbir zaman sürekli yükselmez. Boğa piyasasını ayı tuzağı izler. Hayatın iniş çıkışlarını kendi tarzında tasvir etmeye çalışan borsa dilinde söylendiği gibi. Bu salınım hareketi neden sekste devre dışı kalsın ki? Elbette daha geniş bir zaman çerçevesine yerleştirilmenin mağdurlara pek bir yararı olmaz. durumlarını daha iyi anlayacak olsalar da yine onunla bizzat baş etmeleri gerekecektir. Mesela seksizlik halinin yaşam gerçekliğine sakince entegrasyonu gibi, ki bu takat kaybı yine de bir olgunlaşmaya katkıda bulunabilsin. Ama oraya giden yol uzundur. Seksten eksik kalmak veya reddedilmek buna maruz kalanı epey uğraştırır ilk evvela. Buna farklı tepkiler gösterirler. Birçok erkek, hepsi değil, sex out'u knockout olarak yaşar ve bu olay erkekliklerini can evinden vurur. Buna sessizce katlanır, üzerine konuşmayı istemezler. Arkadaşları tarafından anlayışla karşılanmayı umabilmeleri esas sorunlarını çözmez. Yetersiz sekstir o sorun. Birçok kadın, hepsi değil, erkeklerin düşündüğünden daha fazla kendi cazibelerinden şüpheye düşerler. Ama kız arkadaşlarıyla bu konuda konuşmak onları ferahlatır. Toplumsal ağları birçok sorunu savuşturur ve bütün sorunların yükünü arttıran yalnızlığı azaltır. Danimarka'da 10 yıl boyunca sürdürülmüş bir çalışmaya göre, ilişkilerden doğan sorunların sonuçları böylece sınırlanmış olur kadınlarda, oysa istatistiki açıdan erkeklerde ölüm oranları bile iki katına çıkar. Kadınlar da erkekler de seksiz kalmaktan ötürü mutsuz olabilir, hatta basbayağı acı çekebilirler. Bu acı önce benliği etkiler, ancak ondan sonra kendi öznel kanaatine göre onun bu acıyı çekmesine sebebiyet vermiş olan ötekileri etkiler. İnsan bu acıyı niye çeksin? İyi ihtimalle bu durum onun düşünmesine yol açar. Tefekkür, hayatını bilinçli bir şekilde sürdürmenin, tekrar güzel bir hayat sürdürmeyi sağlayacak olan yaşama sanatının ön koşuludur. Acılığı, öfkeyi ve ümitsizliği aşmayı sağlar. Felsefenin yolu budur: duraklamak ve üzerine düşünmek. Münchhausen sendromu misali. Zira çaresiz görünen bir durumun bataklığından kendi kendini çekip çıkarmak ancak böyle mümkün olur. Seksizliğin kendiliğinden dayattığı sorular işte buna hizmet eder. Şimdi ne olacak ve nasıl oldu da iş bu noktaya geldi? Şimdi yapılabilecek neler olabilir ve bunları nasıl gerçekleştirebilirim? Peki ama felsefe en aseksüel disiplin değil midir? Hiçbir zaman seks üzerine söyleyecek bir şey oldu mu? Şaşırtıcı biçimde seks meseleleri başlangıcından itibaren felsefenin meşguliyet konularından birisiydi. Büyük tefekkür buralardan doğmuştur. Felsefe tarihinin ilk seksten kesilme vakasını anlaşılan karısı Xantippe'nin yüzünü görmek bile istemediği Sokrates yaşamıştı. Daima iki, en az iki kişinin dahil olduğu bu duruma Sokrates'in ne kadar katkıda bulunmuş olduğuna dair günümüze ulaşan bir bilgi bulunmuyor. Lakin bu durum üzerine belki de bizzat geri çevrilmiş olduğu ve bununla baş etmek zorunda kaldığı için böylesi konuları iyi bildiği anlaşılan Aspasya ile konuşma imkanı aradığına dair aktarımlar vardır. Platon'un Menexenos diyaloğunda Sokrates onu öğretmeni olarak över. Kendisini tamamen düşünmeye vermesini ve bedensel zevkleri manevi zevklere çevirmesini, yani onları yüceltmesini tavsiye etmiştir Sokrates'e. Barbara Ehlers, Eine vor Platonische Deutung des Sokratischen Eros, 1966. Dipnot: Sokratik Eros'un Platon öncesi bir yorumu. Sokrates bu tavsiyeye uydu, gerisi felsefe tarihidir. Düşünmeye iten bu durumu Amerikalı ressam Edward Hopper, 1959'da Felsefeye Yolculuk adını verdiği bir resminde tasvir etmiştir. Daha öncesinde Picasso'nun ilgisini çekmiş, neticede farklı çeşitlemeleriyle modern sanat tarihinin bir teması haline gelmişti. Elinizdeki kitapta yer alan resimler bununla ilgili bir izlenim verecektir. Hopper'da bir erkek yakaları gevşetilmiş bembeyaz gömleği ütülü pantolonuyla yatağın kenarına oturmuştur. Arkasında yatan yarı çıplak kadın ona sırtını çevirmiştir. Kadınla erkek arasında ne geçtiği, bir şey geçip geçmediği belirsizdir. Belli olan tek şey, erkeğin sayfalarını açıp kenara bıraktığı kitabın Platon'un bir kitabı olmasıdır. Hopper'ın birçok resmine yatarak veya ayakta durarak modellik yapan karısı öyle olduğunu hatırlıyor. Platon, Şölen kitabında aşkın türleri üzerine sohbetlerle süslenmiş bir içki alemini anlatır. Bu konuşmalardan birisinde Sokrates artık Diotima adını kullanan Aspasya'dan bahseder. Kadın onu tefekküre yüreklendirmiştir. Hopper'ın resmindeki erkek de bu yola koyulmuştur. Bir kırışıklık alnını bıçak gibi keser. Onu meşgul eden bir şey vardır. Peki ya kadın? 10 yıl önce bir başka resminde Hopper aynı durumu rolleri değiştirerek tasvir eder. İki kişi arasındaki modern çağda daha da radikalleşmiş ve evrenselleşmiş olan temel bir durumda pozisyonların yer değiştirebilir olması mıdır söz konusu olan? Büyük bağlanma ve güven rüyası iki insanı bir araya getirir, Sonra ikisinin de özgürlük ve özerklik talepleri duyurur tekrar kendini. Peki ama herkes kendi ihtiyaçlarının ifasına azami değer veriyorsa, iki insan nasıl yakınlaşabilir? Yatak, ayrışan çıkarların, ilgilerin karşılaştığı bir sahneye dönüşür. Duraklamak ve üzerine düşünmek her zaman bir çözümdür. En azından çözüme giden yolda atılan bir adımdır. İnsanlığın daha büyük sorunlarında da öyledir. Nahoş bir durumda durup düşünmek ve yeni bir yönelim belirlemek alışılagelen bir davranış halini alırsa, başka bağlamlarda da devreye sokulabilecektir. Bu kitap, ilkin seksizlik durumunda ne yapabileceğimize dair öneriler hakkındadır. İki insanın kendilerini düşürdükleri böyle bir durumda, ellerinden ne gelebileceği sorusuna verilebilecek 10 olası cevap ele alınıyor. Herkes bu seçeneklerin hangisinin uygun olduğuna kendisi karar verecektir. Aynı zamanda biraz değişik bir yoldan felsefeye giriş söz konusudur bu kitapta. Bir sorunun üzerine düşünmenin ne kadar yararlı olabileceğini göstermek söz konusudur. Orada da en iyi cevap başka bir sorudur bazen. Birinci bölüm. Cinsiyet eşitliği mi? Tefekkür, gerçekliği değiştirmeyi sağlayacak imkanlar açar insanın önünde. Yeni başlangıç yapma sanatının ilk yolu, düşünmeyi, pratikte geçerliliği olmayan fikirlerden arındırmaktır. İşte o fikirlerden biri, cinsiyetlerin eşitliği olabilirdi. Onurda eşitlik, haklarda eşitlik, fırsat eşitliği ve toplumsal eşitlik bakımından bu konuda bir tartışma söz konusu olamaz. Lakin farklı özellikler silinmeli midir? Komedi yazarı Aristofanes'in Platon'un Şöleni'nde hayranlıkla anlattığı androjen, eril dişil ayırt edilemezliğe dair eski düştür bu. İnsanlar her çağda bundan büyülendiler. İki olanın bir olma düşü, insanlığın mistik erken döneminde her bakımdan birlik oluşturan küre biçimli varlıklarca gerçekleştiriliyordu. Öyle mükemmel sanıyorlardı ki kendilerini, bizzat tanrı olmak üzere gökyüzüne hücum ediyorlardı. Kendilerini tehdit altında hisseden tanrılar, Zeus'u yardıma çağırdılar, o da bu yüz yuvarlak saldırganları ortalarından ikiye böldü, böylece artık hep öteki yarılarını arayan yarım tekler olarak var olmak zorunda kaldılar. Ağlamaları ve yakarmaları yeri göğü tutunca onlara acıyan Zeus, cinsel uzuvlarını öyle ayarladı ki zaman zaman birliklerine kavuşabilecek ve bunun sevincini yaşayabileceklerdi. Ama bu aralar dışında gündelik işlerini kovalamaları ve hayatın geri kalanı ile ilgilenmeleri gerekiyordu. Tekrar küre biçimli varlıklar haline gelme özlemi dindirilmez görünüyor. Bütün farkların ortadan kalkmasıyla cinsiyet ayrımı olmadan ilksel birin yeniden tesisi olurdu bu. Androjenliği geri kazanma düşü Hristiyanlıkta da görülmüş, Adem ile Havva ortaya çıkmadan önce Havva Adam'a veya Adevva'ya dönüşün düşü kurulmuştur. İsa'nın hükmü altında ne erkek ne dişi, sadece bir olmak mümkün olacaktır buna göre. Aziz Pavlus, Galatyalılara Mektup 3, sayfa 28. Modern zamanlarda da bütün farkların eriyip bütünleşmesine dair düş, fantezileri ve yaratıcılığı çok besledi. Gerçi her defasında hangi biçimde olursa olsun, çok defada eski biçimiyle yeni farklar zuhur ediyordu. Her alanda böyleydi. 20. yüzyılda Sovyet insanı tüm toplumsal ve etnik ayrımları düzleyecekti ama o farklar yeniden infilak ettiler. 20. yüzyılın sonunda tarihin sonunun gelip çatmasıyla bütün siyasi farklılıklar geçmişte kalacaktı, hala bu iddiayı hatırlayan kimse kaldı mı? Eşitlik ideali sürekli reel eşitsizliğin engeline çarpar. En azından bireyselleşme azmi nedeniyle böyle olur. Hiç şüphe yok, insani varoluşun ufkunun açık olmasını sağlamak için düş kurmaya devam etmek anlamını koruyor hala. Ama bütün düşler gerçek olmaz. Cinsiyetlerle ilgili olarak bazı farklar doğal nedenlere dayanır. Cinsiyetlerin donanım bakımından doğal halleriyle aynı olmadıkları apaçık görünür. Testosteron erkek egemen ecza firmalarının icadı değildir herhalde. Dişil aylık adet döngüsü bir yanlış anlama değildir. Memeler ve rahim ikincil eklentiler değildir. İnsanların bedenen veri buldukları şeyler muhtemelen onların düşünme, hissetme ve davranma biçimlerini etkiler, hayatlarına ve ortak yaşayışlarına nüfuz eder, bunları gönlünüzce değiştiremezsiniz. Elbette bununla ilgili de kuşku duyabilirsiniz. Şimdiye dek birçok şey doğaya ait sayıldı ama aslında çıkarlarla ilgiliydi. Bilimsel sonuçlar bile nihai değildir. Kimse içine çekilip saklanmak üzere sağlam kaleler inşa edemez bunların üzerine. Fakat bütün farklar ortadan kalkar ve insanlar artık sadece ehemmiyetsiz küçük değişikliklerle kendi kendilerinin suretleriyle karşılaşacak olurlarsa hayat daha heyecanlı mı olur? Hayatı zenginleştiren şey çeşitlilik, değişiklik değil midir? Çiftlerin aynı cinsiyetten olması halinde bile kendini gösteren kültürel sebepli farklar ve eşitsizlikler de eklenir buna. Kültürel rol kalıpları sadece kısmen doğal istidatlarla ilgilidir. Onun yanında anlamlandırmalar ve beklentilerle de ilgisi vardır. Her nasıl olursa olsun bir takım anlam yüklemeleri hep olacaktır. 21. yüzyılda birçoklarının bu süreç hakkında artık bir şey duymak istemiyor olması, onu yeniden ele almak için en iyi ön koşuldur. Eski farklar kaybolur, yenileri belirir. Devri geçmiş anlamlandırma ve beklentilerin reddedilmesi makuldür, çünkü çok uzun süre hiyerarşik bir cinsiyet düzenini ayakta tutmaya yaramışlardı. Fakat farkların birbirleriyle yan yana varoluşu, onların geçerliliklerinin birbirine üstünlüğünü veya tabiliğini meşrulaştırmaz. Ayrıca düşünmenin, hissetmenin ve davranmanın kültürel kalıpları, her ne kadar yüzlerce yıllık bir cinsiyetler tarihinin sonucu olsalar bile, bireysel olarak da değiştirilebilirler. Hatta doğal donanımımızın stili bile bireysel olarak değiştirilebilir. Bu değiştirilebilirliğin temeli nöroplastisitedir. Değişik bir şey öğrenilirken veya temrin edilirken beyinde yeni nöronların ve sinapsların oluşabilmesini sağlar. Sadece bir mühlet gerekir bunun için. Bahsettiğimiz durumda birkaç yıl, bazen de 10 yıllar ve 100 yıllar, değil mi? Gender, toplumsal cinsiyet kavramı, katı biçimiyle her türden farkın tanınmasına karşı mızrak ucu işlevi görür. Bu kavram, cinsiyetleri doğanın ve kültürün bir inşası değil de, herhangi bir varoluşsal meşruiyete dayanmayan tamamıyla toplumsal bir inşa olarak görmeyi amaçlar. Yumuşak biçimiyle ise gender kavramı, farkları tanımaya, onların hakkını vermeye ve bundan doğan eşitsizliklerle ve farklı ihtiyaçlarla pragmatik bir hal çaresi bulmaya amadedir. Farklılıklarla mücadele etmek onlarla ilişkiyi zorlaştırır. O farklardan bazılarının inatçı çıkacağına ve öyle hemen kaybolmayacağına hazırlıklı olmak daha yararlı bir tutum olabilir. Ayrıca eşitsizliklerin ve farkların hakkının nasıl verileceği, mesela sağlıkla ve hastalıklarla ilgili meselelerde önem kazanan farklı bedensel durumlara nasıl yaklaşılacağı da aynı şekilde bir eşitlik sorunudur. Bizzat farklarla ilgili araştırma yapmanın bile cinsiyetçi olduğu ithamını dikkate almayarak bu soruya cevaplar getirir. Toplumsal cinsiyet tıbbı, cinsiyete özgü işlemler geliştirir, zira kadınların ve erkeklerin hastalık belirtileri ve ilaçlara verdikleri tepkiler bambaşka olabilmektedir. Farklı cinsiyetlerin olması şart mı? Evrimin akışı içinde ortaya çıkmış olmaları, yaşamın gelişimi için avantajlar sunmuş olabilir. Muhtemelen evrim belirli bir maksat gütmeden hareket eder, herkesle ve her bir canlıyla deney yapar, daha fazla yaşamın mümkün olduğu yere de atar çengelini. Evrimde sebepsiz yere her şey meydana gelebilir ama hiçbir şey sebepsiz yere var kalamaz. Muhtemelen birden fazla cinsiyetin deneysel oluşumu da yaşamın gelişimiyle alakalıydı. Cinsiyetler farklı özellikleriyle farklı meydan okumalara karşılık verebilirler, kah saldırarak, kah iletişim kurarak, kah hedefe kitlenerek, kah temkinle, kah duygularını denetleyerek, kah muhatabının ne hissettiğini hissederek, hangi cinsiyetin hangi özelliği temsil ettiğine dair nihai bir tanım yapmamız da gerekmez. Fakat farklar sorunlar da doğurur. Hangi durumda hangi karşılık doğru olacaktır? Eril ya da dişi, birisi birini, eril ya da dişi, diğeri ötekini doğru buluyorsa ne olacaktır? Çok defa iki kişi arasında eşitsiz dağılmış olan cinsel ihtiyaçlarla baş etmeye çalışırken bu sorular ortaya çıkar. Sekste her şey eşit değildir. İster kültürel veya doğal sebeplerden olsun, ister olumlu veya olumsuz bireysel tercihlerden. Hak eşitliği bunu değiştirmez. Seksle veya seks istirahati ile ilgili hak eşitliği söz konusu olsaydı bile, kimi dava edecektiniz o hakkı almak için? Hangi araçlarla? Çift görüşmesinde genç kadın, arkadaşım hep seks istiyor diye göğüs geçirir, genç adam, partnerim tamamen pasif diye yakınır. Aynı konu, iki ayrı algılayış. Peki ikisi nasıl bir araya gelecekler? Neyin değişmesi gerekir bunun için? Kim hangi değişikliğe hazırdır? Kim bir adım atar ötekine doğru? Kim böyle bir şey yapmak ister? Nasıl devam etmelidir? Çok insan seksle ilgilenir ama birçoğu aynı şekilde değil. Bireysel olarak da ayrıca iyice farklılaşabilen kültürel ve doğal farklılıkların sonucudur bu. Anketlerin sürekli yeniden gösterdiği üzere Erkekler seksi kadınlardan daha sık düşünürler. Daha ufak bir kesim içinse tam tersi geçerlidir. Peki ne çıkar bundan? Kabullenmek mi gerekir? Kabullenecek olan kim? Ve nasıl yapacak bunu? Erkek seksi daha az düşünmeyi, düşüncesini arzusuna daha az bağlamayı idman edebilir mi cinsel ihtiyaçlarını gemlemek için? Kadın sekse olabildiğince sık hazır bulunmak için seksi daha sık konuşmayı, düşüncesini ona uygun bir arzuyla daha fazla bağdaştırmayı deneyebilir mi? Yoksa birinin de ötekinin de kadının da erkeğin de birbirinden doğasına aykırı şeyler talep etmesi anlamsız mıdır? Ve bu şartlarda yine de bir araya gelmeyi başarabilirler mi? Yoksa en iyisi birbirlerinden uzak durmaları mıdır? Belki de radikal çözümler bizi ileri götürecektir. Bazı kadınlar nihayet müşkülatsız bir hayat sürebilmek için erkeklerin olmadığı bir dünyayı düşlerler. Ama bunun bir sonucu da kadınlar arasında ağır ihtilaflar doğması olabilir. Kalan erkeklerle kim ninelerinin zamanındaki gibi seks yapabilecektir? Bazı erkeklerse erkekleri lüzumsuz addeden kadınlardan korkarlar. Ama bu korku abartılıdır. Erkeklere en azından sperm bağışçısı olarak daima ihtiyaç duyulacaktır. Soylarının tükenmesi tehlikesi yoktur. Aksi takdirde dişi cinsiyet nasıl yeniden üretebilir ki kendini? Yeni ve en yeni üreme teknolojileriyle mi? O da ancak bir yere kadar eğlenceli bir seçenek olacaktır. Birçok kadının erkeklerin yoksunluklarına zaten ehemmiyet vermeyerek bir kenara bırakması hayırlı bir iştir. Daha ziyade birbirlerine yakınlık göstererek dayanışmayı deneyimlemeyi tercih ederler. Birçok erkek de kadınlar için her şeyi yapar, yoksa hayat değersiz görünür onlara. Bir cinsiyetler kavgası olacaksa asla sadece cinsiyetler arası bir kavga değil, onun yanı sıra daima cinsiyetler içi bir kavga olacaktır bu. Eril olan nedir ve kim erkeklerin davasına ihanet eder duruma düşecektir? Dişil olan nedir ve kim kadınların davasına ihanet eder duruma düşecektir? Tıpkı kadınların özgürleşme sürecinde bu tutumları nedeniyle diğer erkeklerin düşmanlığını kazanan erkeklerin desteğini görmesi gibi, erkekliğin değişerek yenilenmesi davasının öncülüğünü üstlenen erkekler de diğer kadınların bu nedenle kendilerine hücum edeceği kadınların teveccühünü umabilirler. Peki, karşılıklı oturup konuşmak? Müşkül durumlarda hiç kolay değildir bu. Erkek gururunun incindiğini hisseder, kadın seksin erkek için bu denli önemli olduğunu tasavvur edemez, ne var ki diye sorar saf saf. Erkeğin cevabı genellikle seksizliğin dışa vurumu olan kaba bir karşı sorudur. Sence ne olabilir? Tek meselesinin bu olduğunu kabullenemez erkek. Çünkü bu fazlasıyla basit bir erkek kalıbına girmiş görünmek, dahası kadına bağımlı hale gelmek demek olacaktır. Dolayısıyla o da beni ilgilendirmiyor diyecektir. Sonrasında kadın deşmez ona artık. Başka sebeplerle erkek de kadını deşmez, böylece hiçbir şey uyumlu gitmez olur, tırmanma burgusu dönmeye başlar. Diğeri her ne yaparsa yapsın yanlış olur. Her söylediği budalacadır. İkisi de kendi gündelik işlerine çekilirler, cömert sohbetler iyi arkadaşlara tahsisli hale gelir. Sonunda kendi siperlerine kapanır, kör bir hiddetle kötü sözler şeklinde el bombaları atarlar düşman saflarına. O zaman artık bu ilişkide yeni bir başlangıç yapmak imkansız hale gelir. Böyle bir duruma düşmekten nasıl kaçınılabilir? Aşk yeminlerinin yeni biçimleri, doğru zamanlamayla, suskunluğun azalmasına ve suskunlaşanın tekrar dile gelmesine katkıda bulunabilir. Susmak daha kolay geldiğinde bile seninle konuşmaya devam edeceğime söz veriyorum. Her şeyden önce, İki kişi arasındaki ilişkide söz konusu olabilecek doğal, kültürel ve bireysel etkenleri iyi tanımak gerekir. Böylece ötekini daha iyi anlayabilir, onunla anlaşma imkanı arayabilirsiniz. Yeter ki bununla ilgileniyor olun. Peki, ilk hamleyi kim yapacaktır? Tereddüt halinde daima ben yapmalıyım. Çünkü her zaman ancak kendime hakim olabilirim, ötekine değil. İkinci bölüm. Ötekini anlamayı istemek. Bu sayfada da Edward Hopper'ın Şehirde Yaz 1949 yağlı boya tablosunun fotoğrafı yer almaktadır. Yeniden başlama sanatının ikinci bir yolu yorumlama ve anlama sanatında hermenötik, yorumsama alıştırmalar yapmak olabilir. Birçok kadın bunu zaten kendiliğinden yapar, özel bir vesile olmadan. Hayatları boyunca hermenötik potansiyellerini genişletmeye çalışırlar. yorumsamaya malzeme sunan her türden kültürel etkinliğe ve hayatı sürekli yeniden yorumlayarak dünyaya farklı bakış açılarını tarif eden kitaplara olan dikkat çekici ilgileri bundandır. Bu emeklerinin ödülü, çevrelerindeki ve kendileriyle ilgili olguları algılama, değerlendirme ve yorumlama kabiliyetlerinin incelmesidir. Böylece durumları, şeyleri, ötekileri ve kendilerini daha iyi anlarlar. Hangi işaretler neyin emaresidir? Kastedilen nedir? Bütün bunlar başka türlü de anlaşılamaz mı? Bilhassa çıkmaza girmiş durumlarda göreneksel olmayan yaklaşımlar başka bir şeyi tasavvur edilebilir hale getirirler, bir yol bulunur. Yorumlamak ve anlamak istemek konusunda cinsiyetler arasında büyük bir ayrım çizgisi vardır. Fakat basitçe doğal değildir bu ayrım. En azından kısmen öğrenilebilir bir şeydir. Birçok erkeğin önünde açılan geniş bir keşif sahası vardır burada. Erkekliğin değişerek yenilenmesi hareketi, işe hermenötik kabiliyetlerin genişletilmesinden başlayabilir. Erkekler yapabilirler mi bunu? İsterlerse her şeyi yapabilirler. Yeter ki o sıradaki yorumlarını hakikatin kuşku götürmez idrakiyle bir tutmaktan vazgeçsinler. Bunun yerine çok sayıda farklı yorum imkanına yöneltebilirler hırslarını. Az çok inandırıcılığı olan her yorum hakikatin bir vehçesini içerir. Demek ki ne kadar fazla yorum olursa anlaşılacak hakikatin daha mükemmel bir resmini elde ederiz. Mesele ötekini anlamak ise sözel işaretlerin dışında sözel olmayan işaretleri de deşifre edebilmek gerekir. Tersine ötekinin anlaşılma çabasına yardımcı olmak da gerekir. Bunun için mesela kendini ona daha fazla açmak gerekir. Kendini bana açtığında demişti bir kadın çift görüşmesinde erkek arkadaşına, hemen o an seninle yatmak istiyorum. Daha iyi anlayan hayattan daha çok şey alır, daha fazla seks de dahil. Bir erkeğin bir erkeğe yönelteceği en güzel itham onun kadınları iyi anlıyor olması olabilir. Bir kadının bir kadına yönelteceği en güzel itham da onun erkekleri iyi anladığı. Ötekine daha fazla anlayış gösterebilme yolunda yararlı bir deneme, kendinizi, ihtiyaçları ve tasavvurlarıyla sizinkinden farklı olan onun konumuna yerleştirmektir. Siz bunu gönüllü olarak yapmazsanız hayat dayatacaktır. Çünkü hayat rolleri değiştirmeyi sever ve birisi birdenbire ötekinin rolünde bulabilir kendisini. Edward Hopper'ın Şehirde Yaz resminde 1949, kadın geceliğiyle yatağın kenarına oturmuş, öne eğilmiş, kollarını kavuşturmuştur. Erkekse onun arkasında çıplak yüzüstü uzanmış, kafasını yastığa gömmüş yatmaktadır. Bir doygunluk resmi değildir bu. Hopper'ın diğer resminin tersi yöndeki bu konumlanmanın da ortaya attığı sorular vardır. Neler olmuştur? Biri diğerinin ne hissettiğini anlayabilir mi? Erkek, erkekliğinin yaralandığını mı hissediyordur mesela? Kadın artık arzulanmaya değer olmadığı endişesini duyuyor mudur? Bu değersiz olmak anlamına mı gelir? İkisi bu durumdan nasıl sıyrılabilirler? Sıyrılmak istiyorlar mıdır? Şimdi henüz istemiyorlardır da daha sonra kızgınlık yatıştıktan sonra mı isteyeceklerdir? Seksin çekip gitmesiyle ilgili bu resimlerin hiçbirinin ne ifade ettiği açık seçik değildir. Çünkü durumun kendisi çok defa açık seçik değildir. Zaten o nedenle her seferinde yeniden takviyesi gereken hermenötik yaklaşımlar zahmetli ama faydalıdır. Sorular durup düşünmeye alan açar, bu sayede yeni bir yönelim bulmak mümkün olur. Felsefenin seksiz kalma buhranından çıkmaya yardımı dokunur, çünkü anlamaya dönük bir yüreklendirmedir. Önce sebepleri sorgulamamız gerekir, çünkü sebepleri anlamayı başarırsak, belirtilerle ilgili yüzeysel tetkikleri bırakıp teorik idrakla pratik deneyimin uyumu sayesinde bizi yoklayan değişimleri dikkate alır, olası uzlaşmaları sınayabiliriz. Peki, seksin bizi terk etmesinin olası sebepleri nelerdir? Basit bir sebep, her ikili birleşmeden farkları daha açık bir şekilde gün yüzüne çıkan iki tekin çıkmasının kaçınılmazlığı olabilir. Bir nefeslenme molası gerektiğine işarettir bu. Çünkü aşkın da ve aşkla beraber cinsel ihtiyaçların da nefes alması gerekir. Ne kadar sürer? En azından saatler süreceği kesindir. Duruma göre günlerce, belki de haftalarca veya aylarca sürer, nadiren yıllarca. Öznel hissiyat ve o zamanki tecrübeler insanın kendisi hakkında vereceği kararı belirler. Buna ne kadar dayanabilirim? İlişkim benim açımdan ne kadar önemli? Seks ne kadar önemli? Öteki açısından istemsizce verilmiş bir ara mı söz konusu, yoksa istemli, hatta keyfi mi? Bunun arkasında iyi veya kötü bir niyet var mıdır? Kadınlar seksin onlar için ifade edebildiği üzere sonsuza kadar temellük etmeyi reddederek kendilerini savunabilirler mesela, erkeklerse onları sıkan sonsuz tek düzeliğe karşı. Yahut tersine, erkekler temellük edilmeye ayak direrler, kadınlar tek düzeliğe. Yaygın rastlanan bir sebep, çiftlerin farklarıyla artık ilgilenmemesi, farkların bakımını yapmaması, aksine onlardan kurtulmayı tercih etmesi, farklar yakasından düşmüyorsa da en azından farkı temsil edenin yakasından düşmesini arzulaması halinde aşka pusu atacak olan sıkıntıdır. Sadece geçici olarak değil, daimi surette hiç gerginlik olmasın istenir. Ama karşıt kutupların ortadan kalkmasıyla o canlandırıcı gerilim de biter. Eksi ve artı kutuplar olmadan voltaj düşer, cereyan kesilir, etraf kararır. Sıkıntı büyür. Birçokları sadece iyi arkadaş olalım isterler, lakin arkadaşlar arasında mahrem yakınlaşma enderdir. Cinsel hayatın pandalaşması tehdidi belirir. Çiftler hayvanat bahçesindeki pandalara benzer duruşlarla koltuklarında, divanlarında yayılır, onların bambuları kemirdiği gibi çekirdeklerini çitler, sonra tıpkı onlar gibi bitkin vaziyette sarkıt gibi dururlar asıldıkları iplerde. Hedefe yönelik bir yakınlaşmaya kalkışamayacak kadar yorgundurlar. Artık bir hedef kalmamıştır. Yan yana yaşayıp gitmektir her şey. İkisinin de hoşuna gidiyorsa. Bir sebep de artık sevmemek olabilir. Öteki sevginin esirgenmesi olarak algılar bunu. Oysa bu bir zamanlar sevmiş olan bir ikinin de başına gelmiştir. İkisinden biri kurşun gibi hisseder kendini ve öteki bunun için bir şey yapamaz ki der. Pop grubu Ich und Ich'in ikisinden biri 2010 şarkısı. Dipnot, Ich und Ich, Ben ve Ben, 2003'te kurulan, 2010'da çalışmalarına ara verdiğini açıklayan Alman pop müzik grubu. Veya incinmeye karşı koruma duvarı oluşturan bir esirgeyiş söz konusudur. Ben kendimi ötekinden geri çekersem, onun da beni artık geri çevirmesi söz konusu olmaz. Arzu yoksa hayal kırıklığı da olmaz. Hiçbir insan sürekli bir hayırın sert duvarına çarpıp yara almaktan memnun olmaz. Hangi konuda olursa olsun böyledir bu. Ama özellikle de bu konuda. Diğer yandan bir evetin her an ambar kapısı gibi kendisine açık durması da hiçbir insana iyi gelmez. O da gerilimin kaybolmasına yol açar, yeknesaklık başlar. Hopper'ın resminin güncelleştirilerek dramatize edilmiş bir versiyonunda Maya, "Senin için artık heyecanlandıran bir meydan okuma teşkil etmiyorum ben," diye şikayet eder. Yael Ronen ve Ensemble'ın ilk gösterimi 2014'te Berlin Gorki Tiyatrosu'nda yapılan Erotic Crisis adlı tiyatro oyunu. Dipnot, Erotic Crisis, erotik kriz. Kadın, kocası Jean'la her gün seks yapmak istiyordur. Erkekse yatağında akıllı telefonunu okşayıp durmayı tercih eder. Kadın ümitsiz vaziyette yatağın kenarında durmuş, kısa mesajlar yollayarak onun dikkatini çekmeye çalışır. Çift olmanın en güzel yanı, ikiliyken tek başınaykenden daha fazla şeyin mümkün olması değil midir? İşte şimdi, başka bir hayatla, başka duygularla, başka türlü bir seksle, başka sohbetlerle kişinin benliğine özlediği anlayışı getiren bir üçüncü sağlayacaktır belki bunu. Kendisini kendi benliğine hapsedilmiş hisseden kişi, yeni bir ilişkinin eski hayatına üflediği taze rüzgara kapılıp gider. Sonra her şey olağan mecrasında akmaya devam eder. Geride kalan taraf, aslında özel ilişkide de geçerliliğini sürdüren özel verilerin korunması hakkını, mektupların, posta ve telefon mesajlarının gizliliği hiçe sayarak ötekinin cihazında anlamı aşikar mesajlar keşfeder. Acı bir hayal kırıklığı, ayrılık. Bu noktaya gelmeli miydi? Erkek bir müddet yaklaşmaya çalışmış da kadın onu geri mi çevirmiştir? Erkek birkaç denemeden sonra pes mi etmiştir? Kadın fazla mı yorgundur? Erkek zaten başka birisini mi bulmuştur? Kadın zaten artık ilgilenmiyor mudur onunla? Yeniden başlamayı denemenin yolu yok mudur? Birisi şöyle düşünür. Her şeyin yine başlangıçtaki gibi olması mümkün olsaydı ne güzel olurdu. Ama öteki de der ki, beni rahat bırak. Artık derdi değildir. Geri çekilir, bloklar ötekini. Canım istemiyor. En azından birisi için, ileri modern zamanlardaysa giderek artan oranda her ikisi için başka şeylerin seksten daha önemli hale gelmesi de söz konusu olabilir. İş, fitness, hobiler, arkadaşlar, çocuklar. Modern hayatın merkezkaç kuvvetleri her zamankinden daha fazla çekiştirip sürükler çiftleri. Onları bir arada tutan artık din, gelenek, töreler gibi dışsal yer çekimi kuvvetleri değil, sadece birbirlerine olan ilgileri ve birbirlerinin iyiliğini istemeleri gibi içsel yer çekimi kuvvetleridir. Bunlarsa zayıflamaktadır ve yitip gidebilirler. Fade out. Fade out. Dipnot. Fade out, sönümlenerek kaybolma, sona erme. Sürmekte olan vakalarda birisi içinde yaşadığı ilişkiyi aslında artık istemiyordur. Ama ayrılmak da risklidir. Yorgunluk çıkartacak, alışılageldik olanın haddinden fazlasını kaybetmeye yol açacaktır. O halde kişi seksten imtina ederek ilişkiyi sürdürür. Veya birisi ilişkiyi kaybetmekten korkar, aslında istemediği halde seks aracılığıyla yakınlaşmaya çalışır, tiksintiyle ürkerek geri kaçar, diğerine mesafe alır. Frijitlikten ziyade utangaçlık. Fakat belki bazısı gizli kalan başka sebepler de vardır. Kendi cinsiyetine çekim duymak veya aseksüellik. Sadece mesela doğumu takip eden geçici aseksüellikten değil, kişinin istidatlı olduğu kalıcı bir aseksüellikten söz ediyorum. Bedensel bir hastalık veya ruhsal bozukluk da seksizliğe yol açabilir. Gizli bir sebep, burnout, tükenmişlik olabilir. İnsanın kuvvetleri tükenirken, seks terk etmek istenmeyen bir yan etki olarak tezahür edebilir. Seksten kesilmek, hayatın artık çok ağır ve çalışmanın imkansız hale geldiğine dair bir alarm işareti olabilir. Gerçi samimi bir sarılma, mucizevi şifa kuvvetlerini harekete geçirebilir. Sanatçı Dorothy Iannone, ömür boyu sanatsal üretimini buna adamıştı. Marvin Gaye, 1982'de pop şarkısı Sexual Healing'de böylesi şifa verici güçleri kutsamıştı. Dipnot, Sexual Healing, cinsel iyileşme. Ama en ufacık bir keyif hissetmeyen kişinin bu tarz şifadan bir istifadesi olamaz. Önce bu kuvvetlerin uzun süreli bir terapiyle başka bir şekilde yeniden canlandırılması gerekir ki tekrar yaşayabilsin ve sevebilsin insan. Birçok başka sebep de ihtimal dahilindedir. Ama her seferinde aynı soruyu soracağız. Ötekini anlamam mümkün müdür? Ve her şeyden önce bunu istiyor muyum? Onu seksiz bırakmak zorunda kalan bizzat bensem, anlayış görmeyi umabilir miyim? Anlayışla karşılanmak için bir şey yapabilir miyim? Onunla ilişkimle ilgili, onun da yeniden durumdan memnun olmasını sağlayacak açık bir karara varmak bana mı düşer? Farklılıklarımızı yaşamayı hangi alanlarda deneyimleyebiliriz? Bu deneyimlerin birbirimizle ilgili temel anlayışımıza halel getirmemesini nasıl sağlayabiliriz? Şu da var ki, anlamak istemenin ve birbirine anlayış göstermenin en azamisi bile cinsiyetler arasındaki bitmek bilmez yanlış anlamaları ve ihtilafları sona erdiremeyecektir. Bunlar, kaçınılmaz olacağı aşikar olan geçimsizliklerin başka araçlarla icrasına yarayabilir sadece. Daha mizahi, daha yaratıcı, daha incelikli, daha hafif meşrep, daha barışçıl bir şekilde zafere ve alt etmeye, yenilgiye ve tabi olmaya dönük olmadan. Ötekiyle çatışma, insanın kendi kendisiyle çatışmasını ikame etmek üzere istismar edilmemelidir. Öteki, sizin kendi kendinizle çatışmanızın yansıtma yüzeyi ve idman partneri olabilir ancak. Yaşama ve sevme sanatının önemli bir kısmı, insanın kendi kendisiyle iyicil bir ilişki kurmaya gayret etmesidir. Ötekiyle iyicil bir ilişkinin en önemli ön koşulu budur. Üçüncü bölüm. Kendini sevmek. Dinleyicimize not, bu sayfada Gregory Crutzen'ın 2002 yılına ait isimsiz bir fotoğrafı bulunmaktadır. Yeniden başlama sanatının üçüncü ihtimali budur. Kendi benliğinden dayanak almak. Kendini sevmek hayatta çok şeyin temelidir ama her şeyden önce başkalarını sevebilmenin temeli. Ötekilerin beni sevebilmesinin de temeli. Orada ötekilere sadece onlar sayesinde kendi sorunlarından kurtulmak amacıyla bakmayan bir insan olduğunu ta uzaktan fark ederler. Hayatta doygunluğa ulaşmaktan önce ötekileri değil, kendisini sorumlu tutuyordur o insan. Kendi kendisiyle iyi bir ilişki geliştirerek başkalarına da verebileceği kadar fazla iç anlam üretebilmiştir. Anlam kaynağı haline gelen bir insandan daha erotik bir şey pek yoktur. Bunun için biraz kendine özenmek yeter de artar. Ötekilerin ilgisini kazanamasa bile, kendine yönelmek insana ötekilerin kayıtsızlığına veya sırt çevirmesine dayanacak kuvveti verir. Ötekiyle ilişkilerin bir biçimde insanın kendi kendisiyle ilişkisiyle alakalı olduğuna dair idraki ve kendi kendisiyle ilişkide zorlananın başkalarıyla ilişkilerini de kolay halledemeyeceğine dair idrakı, M.Ö. 4. yüzyılda antik felsefede de buluruz. Aristoteles'in Nikomakos'a etiğinde. Platon gerçi yasalarının 5. kitabında kendiyle dost olmanın veya kendini sevmenin, Yunanca'da filoşa, en büyük fenalık olduğunu, çünkü insanı iyi ve adil olmaktan alıkoyduğu kanısındaydı. Fakat Aristoteles kendini sevmemenin veya kendinden hoşlanmamanın daha büyük fenalık olduğundan emindi. Çünkü bu ötekilere yönelmeyi önlerdi. Demek bir insanın ölçülü bir narsizm gütmeyi becermesi sorun değildir. Bu narsizmden aynı zamanda ötekilere yönelme kuvvetini de devşirebilir. Ötekilerle iyi ilişkiler kurmayı ve onları sürdürmeyi başarırsa kendisine de iyilik yapmış olacaktır. Sorunlu olan insanın sadece kendisiyle alakadar olduğu ölçüsüz narsizmdir. Fark ettirmeden onları tamamen kendine mal etmek üzere ötekilere yem atan abartılı şirinlikte de görürsünüz bunu. Ne var ki ötekilerle ilişkilerin iyi kurulmaması neticede yine narsisist benliği etkiler ve onu yalnızlaştırır. Kendini ölçülü bir biçimde sevmeyi veya en azından kendinden hoşlanmayı öğrenmek hangi yoldan mümkün olur peki? İnsanın kendi benliği içindeki değişik zıt taraflarla uyumlu ilişkiler kurmayı sağlayan kendiyle dost olmak yoluyla olur. Beden, ruh ve zihin arasında, sıcak duygularla ayık düşünceler arasında, özgürlüğe dönük büyük arzu ile aynı ölçüde büyük olan bağlanma ihtiyacı arasında, uzun süre dinsel ve kültürel ön kabullerle bedenin, duyguların ve özgürlüğün gerekleri pahasına kontrol altında tutulmuş karşıtlıklardır bunlar. Artık kendi kendisiyle ve birlikte yaşayabilecekleriyle uzlaşma yolları bulmak, yönünü tayin etmek üzere kendisi için hayatta kimin önemli olduğuna karar vermek bireyin elindedir. Dışsal normlardan kurtulduktan sonra kendi formlarını oluşturmaya muktedir hale gelmek ve bundan anlam üretmeyi sağlamak elde bir değildir tabii. İnsan bunu ancak uzun bir süreç sonucunda öğrenebilir. Hayatın kendisi insanın kendi bedeniyle ilişkisinden başlayarak anlam kaynağına dönüşür. Bedenin bana uymayan hususiyetleri olunca ne olacak? Ama buradaki ben ne anlama gelir? Bedenimi yaratmış olmayan ama onun nasıl olması gerektiğine dair gayet sarih tasavvurlar geliştiren düşüncemin hoşuna gitmiyordur bunlar. Değiştirilemeyecek veya ancak koşullu olarak değiştirilebilecek bir şeyle cebelleşmek anlamlı mıdır? İnsanın kendi iktidarında olana yoğunlaşması daha akıllıca olmaz mı? İktidarımda olan hayatın verili yalın öylesi değil, onu yaşama tarzımızın nasılıdır? Bunun en sağlam temeli, ilkin hayatın nasılsa öyle olduğuna rıza göstermek ve onun beni başkalarında olmayan bazı hususiyetlerle donatmış olduğunun farkına varmaktır. Bana düşen görev, bu hayatın bütün hususiyetleriyle ve önümüze koyduğu sorularla nasıl hayatın tamamına ilişkin değerli bir katkı hasıl edecek şekilde yaşanabileceğini sınamaktır. İnsanın kendisiyle dost olmasını kolaylaştıran duyular da dahildir bedensel donanıma. Duyusal olarak güzel olana alan açan, burada kendi benliğini kuvvetlendiren bir şey bulur, bir sevinç kaynağı bulur ve hayata dair bolca anlam bulur. Çünkü duyular benlikle dünya arasında, benlikle ötekiler arasında çok katmanlı ilişkilere aracılık ederler. Güzel bir manzaranın, harika bir müzik parçasının, cezbedici bir kokunun, iyi bir yemeğin, insana iyi gelen bir sarılmanın duyumsal etkileri insanın güçlerini kolayca yeniden canlandırır. Görme, duyma, koklama, tad alma ve dokunmadan oluşan 5 duyuyla hayatı ve dünyayı kavrar, hareketteki 6. duyuyla tecrübe eder. Bütün bedenimizdeki sayısız hareket sensörü sayesinde ve bedenin içindeki, karındaki binlerce sensör sayesinde 7. duyuyla hissederiz onu. Duyular her insana zengin bir hayat sunar. Onlar olmadan sensörsüz bir akıllı telefon misali tamamen yönelimsiz kalırız. Bunun için duyuların kapsamlı ve incelikli bir şekilde gelişimine özen göstermek, bazı duyuları yoğunlaştırırken bazılarının kısıtlanmasını veya devre dışı kalmasını sağlamak, duyuların aşırı uyarılması halinde ise bu etkileri daha iyi filtrelemek önemlidir. Kendi kendimizle samimi, mahrem ilişkimiz de duyusal bir konudur. Kendi bedeninin hassas noktalarına dokunmak insana iyi gelir. Birey şu soruyu ancak kendisi cevaplayabilir. Kendi kendime ne kadar yakınlaşmak istiyorum? Ne sıklıkla? Bu özellikle kendine dokunmanın yoğunlaştırılmış biçimleriyle ilgili olarak geçerlidir. Bunu illa M.Ö. 4. yüzyılın Kinik filozofu Diyojen gibi herkesin ortasında yapmak gerekmez. Laertios'un derlediği ünlü filozofların hayatları ve görüşleri kitabında aktarılana bakılırsa, Diyojen Atina pazar meydanında kendini tatmin ediyor, açlığını da aynı kolaylıkla karnını okşayarak doyuramadığına hayıflanıyordu. Kem sözlüler, eski felsefenin zaten kendi kendini tatminden ibaret olduğuna dair bir delil saymışlardır bunu. Fakat hakikat, çok defa olduğu gibi çok başkadır. Kendini tatmin, felsefeye verilmiş bir dinlenme arasıdır. sonsuz tefekkür faaliyetinin bilinçsiz bir an için askıya alınmasıdır. Antikinik Immanuel Kant, 18. yüzyılda hiç dinlenme arası vermeden nefsini köreltmek zorunda kalmıştı. Pedagoji üzerine başlıklı dersinde, kendi kendine dönük bu şehvet türünden hiç hoşlanmadığını beyan etmiştir. Saf düşünceye güvenen birisi olarak, bedensel hazzı bir kirlenme olarak görecekti tabii ki. Başkaları ise kendi kendine mahrem ve samimi dokunuşa, düşünen benliği kendi bedenine bir anlığına bile olsa tekrar yakınlaştırmanın bir imkanı olarak değer verirler. Kendi kendini tatmin adı üzerine, hem benliği tatmin etmenin hem de bilhassa bedensel ihtiyaçlar taleplerini açığa vurduklarında kabaran iç isyanı yatıştırmanın bir imkanıdır. Bu bakımdan kendiyle dost olmaya yararı vardır. Her ne kadar birçok durumda devede kulak kalsa da. Ötekiyle samimi, mahrem ilişkiye olan açlığı doyuramaz çünkü her zaman. Kendini sevmek ayrıca ruhu dolduran duygularla dost olmaya da dayanır. Hayatın enerjisi bu duygularda tezahür eder. Bazen gayet çekingence, bazen de oradan oraya çalkalanarak. Güven, sempati, şefkat, tutku, cesaret, umut ve hayranlık gibi sevinçli duygular söz konusu olduğunda duygularla dost olmak kolay gelir. Ama duyguların her zaman sevinçli ve dostane olması mümkün değildir. Benliğin güvensizlik, nefret, hiddet, kıskançlık, hayal kırıklığı ve mutsuzluk gibi öfkeli ve yadırganan duygularla da dost olması gerekir. Neşe ve kaygısızlık gibi kuvvetlendirici ve kanatlandırıcı duygular muazzam enerjileri harekete geçirir, hüzün ve tatsızlık gibi güvensizleştirici ve kederlendirici duygular enerjileri tekrar zapt eder. Ama hayat zaten ancak bu geniş yelpaze içinde yaşanabilir. Bir insanın duygularının hakkını verebilmesi için bu yelpazenin tamamı için uygun ifade biçimlerini bulması gerekir. Bu biçimlerden birisi yine muazzam bir yelpazeye yayılan gülmedir. Kötücül gülme ruhsal kapanmaya ve ötekilere mesafe almaya yol açar. Bu da insanın zaman zaman benliğini yeniden canlandırmak üzere kendi içine çekilmesi için gereklidir. Arkadaşça gülme ruhu açar ve kolayca ötekilere uzanan köprüler kurmayı sağlar. Kahkahayla gülme, insanın tekrar özgürce nefes alabilmek için benliğinin hapishanesinden firar edişidir. Donmuş yapılar harekete geçer böylece, fazlaca katılaşmış olan her şey akışkan hale gelir. Gülen kişiyi bir deliden veya çılgından tereddütsüzce ayırt etmek her zaman kolay değildir. Gülme, akıl kavramı üzerinde tekel iddia eden alışkanlıkların, normların ve törelerin üzerinden aşar. Sırf hükmünü sürmekte olan bir gerçekliğin üzerine püskürmesiyle bile başka imkanların bir sezgisini sunar kahkaha. Yelpazenin diğer yakasında ifade biçimi sesli veya sessiz ağlamak olan hüzün duygusunun hakkını vermek vardır. Günümüzde hüzünlü olmaya izin var mıdır ki acaba? Yoksa mütemadiyen havanızın iyi olması mı lazımdır? Bu sadece modern insanları ilgilendiren bir sorundur. Diğerleri üzgün olmanın, insan olmanın sabit bir parçası olduğunu bilirler. Hüznü arayan azdır, fakat herkes günün birinde yüzleşir onunla. Hangi sebepten olursa olsun. O zaman hüzne hayatta layık olduğu alanı açmak, onun bakımını yapmak, evet, ona olabildiğince şefkatle davranmak, hatta bazen kendini tamamen ona teslim etmek gerekir. Hüzün illa azaltılacaksa, bunun için gerekli olan zaman, onu yeni baştan ve bu sefer daha keskin biçimde tecrübe etmeye açılır. Buna karşılık hüznü kabullenen kişi, hayata dair daha yüksek duyarlılık ve daha derin bir idrak kazanır, kendi benliğini yoğun bir şekilde sorgular, böylece kendisine yeni bir yön verebilir. Ağlamanın ve hüzünlü olmanın temizleyici, arındırıcı gücü buradadır. Kendini sevebilmek, bir insan olabilecek her şey üzerine düşünebilirse daha kolaydır. Düşünceler aleminde benliğin ruhu can bulur, ve insanın ruhu ne kadar zengin olursa ötekilerle düşünsel alışveriş kabiliyeti de o kadar artar. Bedensel ve manevi düzlemin ötesinde ruhsal bir boyut kazanan ve düşünsel oyun sahasının genişlemesiyle diğer düzlemlerdeki kopuklukları aşabilecek hale gelen her ilişkide önemlidir bu. Şöylesi soruların ortaya atılması karşılıklı anlaşmayı mümkün kılar. Aşk senin için ne anlama geliyor, benim için ne anlama geliyor? Mutluluk senin için nasıl bir rol, benim için nasıl bir rol oynuyor? Mutluluk nedir? Bir ilişkiden beklenen, sahiden daima sadece mutlu olmak olabilir mi? Bir ilişkide mütemadiyen mutluluğun ne olduğunu sorgulamaktan daha sürdürülebilir bir tutamak, bir anlam olabilir mi? Müşterek amaçların ve hedeflerin vereceği anlam olabilir mi mesela bu? Veya basitçe modern hayatın şu devamsızlığı içinde biraz devamlılık bulmak üzere beraber kalma arzusu olabilir mi? Duygularda olduğu gibi düşüncelerde de dostane olanlardan çok tuhaf olanlar meydan okur insana. Olumsuz düşünceler daima olumlu düşünme yönündeki modern talebin karşısına dikilirler. Lakin olumsuz düşüncelerin gürültülerinin benliği sarması bir vakadır. Aslında sevdiğiniz öteki hakkındaki olumsuz düşünceler de buna dahildir. Bunu inkar etmek, benliği yarılmaya uğratabilecek, bu nedenle de tehlikeli olabilecek bir kendini inkar anlamına gelecektir. Bunun yerine eğer ortaya çıkıyorlarsa, olumsuz düşüncelere gönüllü olarak teslim olmak iyi bir seçenektir. Onların enerjisini harekete geçirir, hatta biraz da ivme verirseniz, tam da bu sayede yorgun düşmelerini sağlarsınız, ta ki takatten kesilip kendiliğinden olumluya dönene kadar. Benlik, böylesi dolambaçlardan geçerek yeniden ötekine yönelmeye hazır hale gelir. Eğer siz ona vazgeçmek istemeyeceği bir şey sunacak durumdaysanız, öteki kendini memnuniyetle açacaktır buna. Zihinsel, ruhsal veya bazen de bedensel düzlemde. Dördüncü bölüm. Seks de öğrenilmek ister. Dinleyicimize not. Bu sayfada Nick Nicosia'nın Aşk Artı Arzu numara 6, 1990 tarihli siyah beyaz fotoğraf üzerine yağlı boya bir çalışması bulunmaktadır. Yeniden başlamanın dördüncü bir yolu sadece kendi kendini değil, ötekini ayartabilmek ve onu memnun etmek için seksi de daha cazibeli hale getirme çabasıyla mümkün olur. Sevme sanatını inceltme uğruna çaba göstermenin sorumlusu öteki değildir, benimdir öncelikle. Öteki arkasına yaslanabilir. Şayet çiftler üzerine araştırmalar yapanların söylediği gibi, ilişkinin istikrarı için olabildiğince fazla iletişim yeteneği ve sorun çözme kabiliyetinin yanı sıra cinsel uyum da tayin edici ise, bana kendime şunları sormak düşer. Elden gittiyse eğer, bu uyumu yeniden sağlamak için neler yapabilirim? Her şeyde uyum mu gerekir, yoksa bazı şeylerde uyum sağlamak yeter mi? Daha fazla uyum için neyi değiştirebilirim? Hangi somut adımları atabilirim? Ötekilerin ne gibi tecrübeleri ve fikirleri var? Duyulara eğilmek burada da yardımımıza koşar. Yeniden anlam arayışına koyulmaktır bu. Bütün duyularla oynayarak başlarsınız, bakışlarla, kokularla, tat tecrübeleriyle, jestlerle, sözlerle oynar, böylece ötekine hoş bir şekilde dokunur ve onun size dokunmasını sağlarsınız. Bu erotizmdir. Bu olanaklarla oynanan bir oyundur. Bir amaç gütmeden gerçekleşirse etkisini daha iyi gösterir. Birbirine yaklaşma ve bu durumun tadına varmaktan öte bir amaç olmamalıdır. Yakınlık sağlanınca kendiliğinden yeni olanaklar açılır, buna karşılık baskı kesinlikle bir afrodizyak değildir. Baskı daha ziyade erkeklerden gelir, onlarda mesela bir bakış veya sadece bir düşüncenin uyandırdığı tahrik hızla seks arzusuyla irtibatlanır. Tahayyül gücü, sıcak arzularla iple çekilen bir haberin aldatıcı işaretini vermeye görsün, hayalet titreşimler devreye girer. Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi, ötekine bakarken de oluşabilir bu yanılsama. Birçok kadınsa uyandırıcı bir tahriki hemencecik seks arzusuyla irtibatlandırmaz. O tahrikin kendisi o an doyum verici olabilir. Daha fazlası olacaksa, bunun daha kapsamlı bir ilgi ve yönelimle sarmalanması lazımdır. Ancak insanın içini, duygularını açabilmesi dışsal bedensel açılmayı mümkün kılar. Yanlış anlama potansiyeli büyüktür. Erkek şefkatli teması ararken kabaran hormon dalgalarının itkisiyle devamını getirmek vardır zihninde. Kadın bu niyeti fark edince havası bozulur. Haddinden fazla hedefe kilitlenmiş bir tutumdur bu zira. Fazla erildir. Bilmez mi ki adam havaya girmekte ve hissetmektedir iş. Duyuların oyunu, duygu ve düşünce alışverişindedir. Erkek bedensel olana başka sorulara hiç takılmadan yalıtılmış bir şey olarak bakabilir. Bu erkeğin bir masajla, bir ritüelle veya bir sohbetle o geçişi daha kayganlaştıracak bir yaratıcılık göstermesini uman kadın için hayal kırıklığıdır. Erkek, bedensel düzlemde bir titreşim almayınca kadına yakınlaşacak başka bir düzlemde bulamıyorsa suskunlaşır. Bu sebeple sonunda penetre olmazsa büyük hayal kırıklığına uğrar. Geri çevrilmekten daha da kötüsü bu vaziyette yalnız kalmaktır onun için. Kadının en azından biraz empati göstermesini bekler. Yanlış anlamalardan kaçınmanın en iyi yolu, onların oluşturduğu tehdidin hangi noktalardan geleceğini bilmektir. O zaman ikisi de istiyorsa erotizmi tırmandırmak mümkün olur. Geniş anlamıyla sekstir bu. Erojen bölgelerle, cinsel uzuvlarla ve doğanın veya Tanrı'nın bunlarla bir şey yapmayı becersinler diye insanların tasarrufuna verdiği bütün o zengin cezbetme olanaklarıyla oynanacak bir oyun. Ne var ki bir kullanma kılavuzu iliştirilmemiştir bunlara. Her şey bireysel olarak olanakların keşfedilmesine bağlıdır. Kendini bu oyuna bırakmaya ve bu esnada açığa çıkan hormonları kızıştırmaya bağlıdır. Seksizlikten kaçınmak istiyorsanız, seksizlikle baş etmek istiyorsanız, duyuları, bedenin uzuvlarını ve erojen bölgeleri heyecan verici bir şekilde kullanmayı bilseniz iyi edersiniz. Seksin olmasına izin vermek böylece ötekine kolay gelir. Buna büyük bir ihtiyaç duymuyor olsa, hatta hiç ihtiyaç duymuyor olsa bile. En güzeli bütün duyuları sonuna kadar kullanmaktır. Çünkü seks ve erotizm başka hiçbir şeyin olmadığı kadar pan duyusal, yani tüm duyusaldırlar. Görme, duyma, koklama, tad alma, dokunma, hareket ve karında kelebekler uçuşması tek bir uzun anın içinde tümüyle yoğunlaşırlar onda. İki kişi burada buluşurlarsa, ister birisinin tercih ettiği kısa yoldan, ister ötekinin gittiği uzun yoldan giderek, çok defada ikisinin arasında bir yerde, bütün baskılamalara ve potansiyel yanlış anlamalara rağmen dar anlamda seks mümkün hale gelir. Kadınlar için testosteronun birçok erkekte, hepsinde değil, ayık düşünmeyi adeta sihirli bir değnekle dokunmuş gibi devre dışı bıraktığını ve cinsel organdaki kabarabilir dokuyu acı sınırına dayanana dek doldurduğunu bilirlerse, karşılık vermek kolaylaşır. Olmuyorsa el becerisiyle halledilebilir durum. Ayrıntılı tasvirleri Charlotte Roche'un Schoff's Gebete'sinde bulabilirsiniz. 2011. Dipnot, Schoff's Gebete, Almanca kucak duaları. Bir kadının aile hayatıyla, korkularıyla, arkadaşlarıyla ve cinsel ilişkileriyle hesaplaşmasını anlatan çok satar roman. Erkekler için kadının esas cinsel organının saçaklanmış sinir uçlarıyla hem içten hem dıştan hem de genel olarak geniş bir yüzeyden uyarılabilir olan son derece duyarlı klitoris olduğunu bilirlerse karşılık vermek kolaylaşır. Birçok kadının, hepsinin değil, dışsal uyarılmayı daha yoğun hissetmeleri olgusu, daha fazla aşağıya inmeyi ve başka bir anlamda ağız yapmayı akletmelerini sağlayabilir erkeklerin. Sadece penetrasyonla doruğa ulaşabildiğini söyleyen kadınların oranı %4'ten ibaret bilgisini vermişti Viyanalı hekim ve cinsel terapist Elia Bragagna, 2013'te uzmanlık dergisi Ginekoloji und Geburtshilfe'de. Memelerin ve bedenin olabilecek bütün bölgelerinin uyarılmasının da katkısı olabilir. Dokunma, insanlar arası ilişkiler, kendini algılayış ve kendini sevme, özgüven, duyusal zevk alma kabiliyeti, normlar, buyruklar ve yasaklarla ilgili depolanmış bütün bilgileriyle beynin buna katkısı kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Fitness idmanı ve karın kası alıştırmaları bile orgazma ulaşmayı sağlayabilir. Sensörlerin, bilişsel, motorik ve otonom bileşenlerin karmaşık bir kompozisyonu olan kadında. Yine erkeklerden daha sıklıkla, kadınlar için yol hedefin kendisidir. Her şey doruk noktasına ulaşmaya bağlı değildir. Bunu tayin edecek tek kişi o kadının kendisidir. Her sanatın olduğu gibi sevme sanatının da temelinde yatan kabiliyet gökten düşmez elbette. Öğrenilmek ister ve bununla meşgul olmak da her bireyin kendisine kalmıştır. Her kabiliyet gibi bu da bilgiye muhtaçtır. O bilgiyi aşk kitaplarında ve bütün çağların ve bütün kültürlerin edebiyatlarında bulabilirsiniz. 20. yüzyılda Anaïs'in ve Henry Miller gibi yazarlar bununla nam kazanmışlardır ama her yeni kuşak kendi kaynaklarını bulur, kendi tecrübelerinden pratik bilgi devşirir, psikolojiden, fizyolojiden, anatomiden, nörobiyolojiden bilimsel bilgi edinir. Erkeklerle kadınların tercihlerinin ve sevmedikleri şeylerin farklılaşıp farklılaşmadığını bilmek ilgiye değerdir. Ve şu erkekte ve şu kadında bunlar özel olarak nelerdir? Ona hitap etmenin en iyi yolu nedir? Duyusal mı? Ruhsal mı? Zihinsel mi? Hangi yakınlaşma ve beraber olma tarzını yeğler? Onu her an kendi ihtiyaçlarımla daraltmamak bakımından acaba kendisi için hangi zamanlar uygundur? Belki bizzat benim de katkıda bulunuyor olduğum psişik baskıyı onun üzerinden almak nasıl mümkün olabilir? Yakınlaşmışsak eğer, ötekinin hangi tellerini çalmalıyım? Nasıl çalmalıyım ve acaba bütün telleri tanıyor, biliyor muyum? Her kabiliyet gibi sevme sanatı da bilginin ötesinde alıştırmaya ve pratik tecrübeye muhtaçtır. O nedenle özel aşk okulunda tıpkı bir sürücü kursundaki gibi teori ve pratik dersler birbirini tamamlamalıdır. Bir yandan ikili konuşmalardan, kitaplardan, gazete yazılarından, internet enformasyonundan ve cinsel danışmanlıktan yararlanarak bilgi edinmeye dayalı kuru kuruya alıştırmalar, sonra bil fiil ıslak bölgelerde pratik alıştırmalar yaparken, ötekinin de aynı hevesle alıştırma yapıp bilgilendiğini umarsınız. Buna eşlik edecek spor, jimnastik, yoga idmanları, fazladan iç ve dış hareketliliğe katkıda bulunur Bu sayede esneklik kazanır, kasılıp kalmazsınız. Kondisyon antrenmanının takatinizin çabuk kesilerek serilip kalmamanıza yardımı dokunur. Tercihlerinize göre özel sanatlarda alıştırmalar yapmanız mümkündür. Kanadalı yazar Sheila Hetty, öz yaşam öyküsel anlatısı Wie sollten wir sein'da 2010, dipnot, nasıl olmalıydık? Bunlardan birisini öne çıkartır. Oldukça parlak blowjob, yani oral seks sanatçılarının çağında yaşıyoruzdur ona bakılırsa. Bu sanatsal yönelimin teşkil ettiği temel meydan okumayı da saklamaz. Fazla öğürmemek için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Bu sanat dalının çok eskilere uzanan tarihini tafsilatıyla ele almak ilginç olmaz mıydı? Günümüz için pratiğin inceltilmesine dönük ilhamlar sunabilecek başka türden bir oral history, dipnot, sözlü tarih olurdu bu. Birçok başka sanatın yardımıyla ve benzemeden onların alıştırmasını yaparak sevgilileri hedeflerine daha fazla yaklaştıracak, geçici buz çağını sıkıcı değil de ilahi bir havaya sokacak şekilde şekillendirecek daha kapsamlı bir kabiliyet edinmek mümkün müdür? Nasıl'a daha tatminkar bir cevap bulunabilirse, ne sıklıkta sorusu artık o kadar acil bir soru olmaktan çıkar. Sıklık sorunu belli ki her zaman iki kişi arasında bir huzursuzluk kaynağı olmuştur. Antik çağın ünlü hekimi Hipokrat'ın M.Ö. 5. yüzyılda kendisine bu konu danışıldığında kadın ve erkek için sağlıklı olanın haftada iki kere yapmak olduğu tavsiyesini verdiği aktarılır. Platon'un Şöleninde hekim Eriksimakos düzenliliğe ve her türlü aşırılıktan kaçınmaya methiye yapar. Tıpkı mutfak sanatındaki gibi aşk sanatında da fenalaşmadan hoş tatların zevkine varabilmek için her ikisi birden gereklidir ona göre. Bu noktada 21. yüzyılın fazla düzensiz seksin en azından yaşlılıkta kalp krizi riskini yükselttiğini ortaya koyan araştırmalarıyla uyumludur. Sıklık meselesinin yüzyıllar boyunca insanları meşgul ettiğine İncil de tanıklık eder. Aziz Pavlus, Korintlilere 1. mektupta 7.5, evlilik vazifelerine uyulması için ikazda bulunma gereğini duyar. İki tarafın onayıyla ve geçici bir süre için kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi reddetmeyin. Sonra yine birleşin ki şeytan kendinizi denetleyememenizden dolayı sizi ayartmasın. Hristiyanlığın damgasını vurduğu kültürde çok uzun süre boyunca her türlü cinselliğe karşı bir tiksinme kendini kabul ettirmiştir. Modern kültürde seks ve erotizmin büyük bir sansasyon haline gelebilmesini anlamak için bu arka planı hesaba katmalıyız. Ancak ne tiksintiden ne de sansasyondan bir sevme sanatı çıkabilir. Demek ki o sanatı geliştirmek farklı bir modernliğin görevidir ve oluşumuna birçok birey kişisel müdahaleleriyle katkıda bulunacaktır. Ne sıklıkla o zaman? Çift terapistlerinin bazıları haftada 3 kere diye tespit ediyor bunu cesaretle. Bu kimisinin kulağına kullanılmış yakıt depolama havuzu gibi gelecektir, kimisinin kulağına ise hızlı üretken reaktör. Önemli olan tartışmayı kanatlandırmasıdır. Bir karara varacak olanlar sadece ilgili kişilerdir. Önemli olan tartışmayı kanatlandırmasıdır. Bir karara varacak olanlar sadece ilgili kişilerdir. Abartılı tasavvurlar yerine getirilemez olmalarından ötürü acıyı derinleştirebilirler. Her seferinde yeniden belirleme yapma zahmetine girmemek için ritüelleştirmenin faydası dokunabilir. Seks tıpkı kahvaltı gibi bir ritüele dönüşebilir. Kahvaltıyla ilgili kimse her gün oturup baştan düşünmediğine göre geç pazar kahvaltısı için neden başka türlü olsun ki? Belirlenmiş zamanlar olması evlilik görevlerinin yerine getirilmesini kolaylaştırır. Bunlar kendisinden başka kimsenin bireye yükleyemeyeceği görevlerdir. Niçin peki? İlişkinin bakımını yapmak için, hem ötekinin hem kendinin bakımını yapmak için. Çünkü ötekine iyi gelen size de iyi gelir. Ancak açık seçik bir hayır dikilmiyorsa karşımda ben de evet diyebilirim. Frekansla ilgili bir anlaşma olması halinde bile vaziyet çok farklı görünebilir taraflara. Alvey ile Annie'nin bize gösterdikleri budur. Alan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1977'de çektiği şehirli nevrotik Annie Hall adlı filminde Woody Allen ile Diane Keaton. Terapistin ne sıklıkla yaptıkları hakkında sorduğu soruyu ayrı oturumlarda cevaplar ikisi. Erkek, hemen hemen hiç. Olsa olsa haftada 3'tür. Kadın, sürekli, haftada 3 diyebilirim. Ah, seks hep o kadar masum olabilseydi. Beşinci bölüm. Seks her zaman masum değildir. Dinleyicimize not. Kozmopolitan'ın Almanca yayınında kullanılan bir görsel var burada. Fotoğraf Sam Bisso. Tema, profesyonel fotomodellerin yer aldığı bir çekim çerçevesinde fotoğraflanmış. Yeniden başlama sanatının beşinci bir yolu, duraklayıp seksiz kalışın daha derin nedenleri üzerine düşünmeye dayanır. Seks her zaman masum ve eğlenceli bir oyun olsaydı, diyelim Mikado gibi, güzel olurdu. Hazırlık aşaması oyunbazca ve büyüleyici bir hafiflikle geçebilir ama en geç fiilin tamamına erme aşamasında taraflara dokunan bir şeyler olur. Birdenbire durum baştan hesaplanamayacak farklı bir yola girer. Heyecan ve tahrik anında her şey cazibelidir ama sonrası nahoş olabilir, daha tiksinç olabilir. Öncesinde herkes mutabık kalmış olsa bile. Şimdi herkes kendini öteki tarafından kullanılmış hissedebilir. Tatlılıkla kendini teslim ediş acı hayal kırıklığına dönebilir. Göğü tutan beklentiler yerine gelmez, yerine gelseler bile dünyevi gündelik hayat sonunda gelip çatar yine. Sokrates, Platon'un şöleninde belki bu sebeplerden ötürü de Tanrı Eros'a kendisinden önce konuşan Agaton'un canla başla yaptığı gibi eleştirellikten uzak bir şekilde tapınılmasını şiddetle sorgular. Eros Tanrı değildir. İlk gösterimi 1954'te Venedik'te Teatro La Fenice'de yapılan Platon'un sempozyumuna Serenad adlı keman konçertosunda Leonard Bernstein, Sokrates'in bu cümlesiyle herkesçe sevilen Tanrı'ya karşı düştüğü zındıklığı gayet temkinli, molto tenuto olmakla beraber büyük bir yoğunlukla vurgular. Filozof, düşüncelerinden başka hiçbir şeye dayanmadan, hangi sonuçları doğuracak olursa olsun tanrılaştırılan erotik arzunun gereğini yapma zaruretine dair çoğunluk kanaatinin karşısına dikilir tek başına. Bunun dışında pek dindar olmayan modern insanlar bile Tanrı Eros'a iman etmeyi sürdürürler. Başka bağlamlarda kadere ve Tanrı'ya kulak asmamalarına rağmen, onun getireceği her kadere hiç düşünmeden teslim olmaya hazırdırlar. Konu Eros ise, kutsallaştırdıkları özelliklerinden gönüllü olarak vazgeçerler. Konu Eros olduğu müddetçe. Modern Tanrı Eros'un adı sekstir ama seks sadece seks değil, aynı zamanda daima bir arzu jeneratörüdür. İki kişi yola koyulmaya görsün. Sürekli yeni arzular zuhur eder. Fantaziler dört nala kalkar, duygular birbirinin üzerine biner, neticede cezbeye girer insan. Kendinden taşmadır bu. İnsanın varoluşunun olağan dışı bir halidir. Benliğin ötekilerde eriyerek kendinden kurtulduğu büyüleyici bir tecrübedir. Tek başınalığın sarhoş edici bir şekilde aşılması olağan hayattan o kadar büyük bir kopuştur ki sevenler hep onu ararlar. Arzularını yerine getirerek ve fantezilerini gerçekleştirerek gündelik gerçekliğin sınırlarının ötesine geçer, sınırsız imkanlar ülkesinde yollarını bulmaya çalışırlar el yordamıyla. Lakin bu arayış iptilaya dönüşebilir. Her an öyle olsun istenir artık, birlikteliğin her alanında. Oysa cezbe hali asla gündelik hayat olamaz ki. O olağan dışılıktan beslenir. Onu sıradan deneyim haline getirmeye dönük her deneme akamete uğramaya mahkumdur. Çünkü yeniden yoğunluğa erişebilmek için gündelik hayata muhtaçsınızdır. Yoğunluk günlük hayata tekrar mola vermeyi sağlar, o mola sayesinde yeniden bir yoğunluğa varabilirsiniz ve benzeri. Aşk böyle nefes alır. Seks, bunun ötesinde bir iktidar jeneratörüdür. İktidar, seçenekler üzerinde tasarruf etmek demektir. Her bakımdan kuvvet, Latince potentia demektir. Enerjetik bir tahrik halidir. Her vakada değil ama hiç de nadir olmayan bir şekilde, sekste mesele münhasıran iktidar tecrübesi söz konusu olabilir, hangi cinsiyetten olursa olsun birisi diğeri üzerinde iktidar uyguluyor olabilir. Özellikle arzuyu ifa eden, arzusunun peşinde olanın kendisine muhtaç olduğunu fark ettiği anda arzuların ifası bir iktidar tecrübesiyle iç içe geçer. Ötekini zevkten sarhoşa çevirebildiğini fark eden kişi iktidar hisseder ve bilinçli veya bilinçsiz o hissi tekrar tatmak ister. İktidarın öteki yüzü ise teslimiyettir. Muktedir olan etkili olduğunu bilir, teslimiyet içinde olansa etkisizliğini. Etkisizlik insanı ricacıya dönüştürdükçe yaralanmaya, hayal kırıklığına, acılaşmaya dönüşebilir. Ebediyen belirsizlik içinde kalacak, özlemini çektiği hazzın lütfedilmesi için dizleri üzerinde yalvarmak zorunda mı kalacaktır? Ta ki bizzat teslimiyet içinde olanın iktidarını kullanabileceğini ve muktedirden kendisine esirgeyerek bu defa onu teslimiyete düşürebileceğini anlayana kadar. Ebediyete kadar oynanmaya devam edebilir bu oyun. İktidar kullanımı seksten de fazla sarhoşluk halinde yaşanabilir. Kendini tabii kılmak da öyle. Sorun, iktidar kullanımının nadiren seksle sınırlı kalması, yataktaki renkli meşgalenin yatak dışındaki ilişkiye de rengini vermesidir. Şayet taraflar kendilerine vakitlice şu soruları sormazlarsa, ötekinden nasıl bir uygunsuzluk yapmasını bekleyebilirim veya nereye kadar izin verebilirim? kendimin veya ötekinin iktidar kullanımını nasıl sınırlandırabilirim? Sınırlama olmadan iktidar kullanımının ölçüsü kaçabilir. O zaman zorla yaptırmaya, şantaja, cezalandırmaya, tecavüze giden kapıları ardına kadar açmış olursunuz. Ayrıca tek bir fiilden doğabilecek bir yeni hayat üzerindeki olası iktidarı da göz ardı etmemek gerekir. Bunun hem oluşmakta olan hayat hem de oluşmakta olan ebeveyn üzerinde kudretli etkileri olacaktır. Keza dikkat etmeme ve korunmama halinde tek bir fiille hem kendi hayatını hem ötekinin hayatını önemli sonuçlara yol açacak bir bulaşmaya veya ölümcül bir tehlikeye maruz bırakabilecek olmanın iktidarını da göz ardı etmemek gerekir. Herkes seks ister, az ya da çok, ama hiçbir sonucu da olmasın isterler. Bu ise seksin sunamayacağı tek şeydir tabii. Seks, arzuların hayal kırıklıklarına yol açan özerk dinamiğiyle ve suistimale ayartan iktidarıyla bir ilişkiyi anında tümden değiştirebilir. Bu dinamiği zayıflatmayı denemek için sevenlerin elinde bulunan imkan, duraklamak ve düşünmektir. Tıpkı Platon'un Şöleni'ndeki konuşmasında Sokrates'in Diotima'ya atıfla kabul ettirmeye çalıştığı gibi. Şehvetin erosunu, felsefenin erosunun karşı kuvvetiyle dengelemek. Felsefi tefekkür, şehvete mesafe koymayı idman etme imkanı sağlar, bir anlığına bile olsa züht alıştırmasıdır, böylece her belirdiğinde düşüncesizce erosun peşinden gitmezsiniz. Çok yaygın bir rivayetin aksine, zahitlik kesinlikle zevklere düşman değildir. Tam aksine, yeni baştan cezbe hazırlıktır. Tam da bir müddet gönüllü ya da gönülsüz zahidane perhizi, insanın cezbeye kapılarak emsalini aradığı bir yoğunluk takip eder. Zahitlik kabiliyeti, Eros'un mola verdiği zamanları ve hele seksiz kalınan dönemleri atlatmaya, böyle zamanlarda dinlenmeye ve er ya da geç kendiliğinden yakınlığınızı arayacak olan ötekileri beklemeye geçmeye yardım eder. Öteki tehlikesizce bugün istemiyorum diyebilir. İhtiyaç duyanın da dünyası falan yıkılmaz. Bilhassa yarınki veya öbür günkü evetin ümidini veren bir hayırsa bugünkü hayır, bu insana güven içinde bekleme hissi verir ve zahitlik kabiliyetine kesinlikle aşırı yük bindirmez. Aksine baskıyı daha az isteyenin sırtına aktarır, böylece onun çok geçmeden daha fazla istemesi ihtimalini çoğaltır. Ayrıca kelimenin Yunanca karşılığı olan askesis'in ifade ettiği zahitlik alıştırmasının her zaman bir kendini sınırlama, geri çekme veya perhiz alıştırması olması gerekmez. Tam tersi de mümkündür. Daha cüretkar bir alıştırma da sınırları yıkmaktır. Ötekinin de mutabık olması koşuluyla. Bunun alıştırması, seks frekansını tamamen serbest bırakmak ve seksizliğe seks kürüyle mukabele etmek biçiminde olabilir. Maceraya düşkün bir çift buna cesaret etmiş. 100 gün boyunca sakınmadan seks yapmışlar. Günde en az bir kere, gece veya gündüz. En önemli haberi hemen vereyim, ikisi de sağ çıkmış bundan. Keşif takımının erkek unsurunun uzmanlık yayını Men's Health'te Nisan 2014 yer alan tecrübeleri bu yolla yakınlaşmada alınacak yeni mesafe bakımından yüreklendiricidir, lakin başka sonuçları bakımından cesaret kırıcıdır. Yaralar, bereler, enfeksiyona karşı bağışıklık düşüşü, bıkkınlık duygusu. En azından bundan sonra, yani sınırların yıkılması uç noktaya vardırıldığında sınırlar hissedilebilir hale gelir. Bu muhtemelen bütün insani ilişkiler için geçerlidir ama özellikle cinsel alan için. Şimdi ortaya çıkan şudur. Erkek neredeyse her zaman ister ama bunu yapamaz. Yapamamasının fizyolojik sebepleri de vardır. Kadın neredeyse her zaman yapabilir ama bunu istemez. İstememesinin fizyolojik sebepleri de vardır. Sınırsız şehvet duyan, bir takım sınırlara toslayacağının idrakine ancak tecrübeyle varır. Bu da ilk elde daha çok erkek için söz konusudur. Kadın için daha az geçerlidir. Her ne kadar roller değişebilir olsa da. Bu temelde ara ara feragatte bulunmak, küçük düşürücü bulunabilecek bir geri çevrilmeye tabi olmaktan daha iyi duygulara sevk eder insanı. Peki, Eros'un ve onun sivri oklarının, geniş ve dar anlamda seksin bu kadar sıcak bir şekilde arzulanmasının ve onlar uğruna bu kadar yoğun mücadele verilmesinin daha derin sebepleri var mıdır? Bir sebep, anlama giden daha kısa bir yol bulunmaması olabilir. En azından iki kişiden birisi için öyledir. Öteki ise anlamı, ilave bir anlamı veya bir ikame anlamı başka yollardan da bulabilir. Bir taraf için seks hayata anlam veren tek şey haline gelirse, hatta belki insanın kendisinden ve dünyadan kaçmasının yolu haline gelirse, seksi hayatında çok başka bir yere koyan öteki kendisini kullanılmış hissedip ürkebilir. Bunun dışında her ikisi de seks ve erotizmle anlam üretmenin tam potansiyelini sonuna kadar kullanabilirler. Duyusallıkla aşkınlık arasındaki bütün anlam düzlemlerini kapsayan yoğun yaşantılarla yapabilirler bunu. O zaman yalnızca bütün duyusal hisler gözlerini fal taşı gibi açarak uyanmakla kalmaz, duygular ve düşünceler de hayatın enerjisini yoğun bir şekilde algılanabilir hale getirir. Bu enerji anlam deneyimi için belirleyicidir. Çünkü bir insan asıl olanı, yani onu yaşatan ve canlandıran şeyi ve aynı zamanda onu ebediyete doğru aşan bir şeyi o enerji aracılığıyla hisseder. Aşkın tecrübeler, benlik damlacığı bir tek kozmik an için kabaran enerji sellerine karışıverdiğinde mümkün hale gelir. Belki tek gecelik bir ilişkide bile gerçekleşmesi mümkündür bunun. Sevenlerin kendilerini birbirlerine tam güvenle verebilecekleri, bunu kesintisiz değil ama yeniden yapabilecekleri uzun süreli bir ilişkide gerçekleşmesi daha fazla mümkündür. Fransızca'da orgazm için dendiği gibi küçük ölüm, le petit mort, büyük ölümü yeniden unutturabilir. Küçük ölümden sağ çıktıktan sonra sıradan hayatın tekrar başladığı tecrübesi, büyük ölümde de benzerinin olabileceği düşüncesini uyandırmalıdır aslında. Bu hayatın biteceğini ama ondan sonra başka bir hayatın başlayacağını tasavvur edemez miyiz? İçinde yine bol gündelik hayatla ve bir takım tutkularla ve bütün teferruatıyla. Erotik heyecan ve cinsel doyumdan elde edilecek anlamla düşüncelerinde ve duygularında ölümü aşabilir insanlar. Aynı sebepten seksiz kalmak da onları faniliklerine geri fırlatabilir. Kuvvetli anlam deneyiminin yol açtığı karşı hamle, her anlam zayıflamasının acılı bir deneyim olarak yaşanmasıdır. Bu arada en azından zaman zaman hayatın anlamı da söz konusu olacağından, öncesinde pek basit olan, ortasındayken insanı altüst eden, sonrasında o kadar karmaşık hale gelir. Kendilerini had safhada dışa vurmalarının ardından benlikler içlerine dönmelidirler ki, kendilerini yeniden bulabilsinler. Elden giden anlam, şimdi başka bir yerlerde aranmalıdır. Eylemler güç kaybına mal olmuş, mutluluk ham maddeleri harcanıp tüketilmiş, rejenerasyona, yeniden canlandırılmaya muhtaç hale gelmişlerdir. Gündelik hayatla baş etme meselesi gelip çatmıştır yine. O nedenle keskin çığlıkların uzun gecesi hemen daha kahvaltıda tek düze bir susuşma düetine dönüşebilir. Herkes özerkliğinin yalnızlığına geri döner. Tam da her şeyin iyi olabileceği o an, ikisinin birbirine söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Fakat düşünülebilecek başka seçenekler de vardır. Altıncı bölüm. Seksin başka türlüsü de olur. Yeniden başlama sanatının altıncı bir yolu, farklı seks arayışına koyulmaktan çıkar. Hayır, doğrudan ötekilerle, üçüncülerle, dördüncülerle, beşincilerle seksi kastetmiyorum. Farklı biçimde seksi kastediyorum. Yalnız başına veya ikili. Erotik tahayyüllerin ve seks fantezilerinin yelpazesi geniştir. Cilvelerini koruyabilmek için bunları gerçeklik testine tabi tutmaya kalkmak akıl kârı olabilir. Ama yine de neden bir düşsel numaralar günü ihdas etmeyesiniz kendinize? Tabii mutabık kalarak o gün ne yapılacağının, ne zaman, nerede, nasıl ve ne kadar süreyle yapılacağının ucunu açık bırakarak. Sihirli torba gibidir bu. Hayal kırıklığına uğramak da mümkündür. Yeni numara eskiden beri bilinen bir şey çıkarabilir, sürpriz boşa gidebilir. Birisi bu artık bana fazla geldi diyerek oyunu erkenden terk edebilir. Lakin gündelik rutin kırılmış olur. Sapkın fanteziler de söz konusu olabilir. Kelimenin tam anlamıyla ters fanteziler. Latince perversus. Yani insanın kendisinin, ötekinin ve içinde yer aldığımız kültürün normal bulunduğuna ters. Her şeyi gerçekleştiremezsiniz veya gerçekleştirmemelisiniz. Şayet kendinize veya ötekine iyi gelmeyecekse. Sorun çıkartmayacak birçok şey olabilir. Akrobatik alıştırmalar içeren seks mesela. Mütevazı bir sapkınlık. Alışılmadık mekanlarda seks yapmak. O mekanlar kutsanmış olur böylece. Dans pistinde seks. Eğer kimseyi rahatsız etmiyorsa. Korunmasız seks. Kişilerin ayık kafayla korunmayı tercih edeceği durumlar dışında sorun değil. Birden fazla kişiyle seks. Herkesin hoşuna gidiyorsa. Cunnilingus. Dipnot, kadının cinsel organının ağızla uyarılması, burjuva standardı. Anilingus, dipnot, ağızla partnerinin anüsünün uyarılması. Eğer ötekisi bunu Paraguay'dan gelme bir papağan veya başka tür bir nadir kuş addetmiyorsa. Dipnot, burada bir söz oyunu var. Almanca'da argoda düzüşmek anlamında kullanılan Fögeln, eski dilde kuş yakalama fiilinden türetilmiştir. İnsanlar arası birleşmeden gayrı hayvanlarla seks nazik mesele. Elektrik süpürgesiyle veya karyola dirseğiyle seks insanın kendi bedeni için riskli. Ama karyola direği derken odun durumuna düşmemek için acaba sıcak su torbasıyla seks yapmak daha mı uygun olur? Çiftleşmesi zordur gerçi. Fakat her zaman vücudun her köşesine insana hoş gelen bir ısı verir. Talepkar değildir, karmaşık değildir, tehlikeli değildir. Daha ne olsun? Herhangi bir somut icraattan tamamen kopuk olan soyut, zihinsel seks, herhangi bir gerçeklikten daha tahrik edici olabilir. İster bir ötekiyle tasavvur edilen seks olsun, ister basitçe bir kitap okumak. Bir kitap, seksten bahsetmediğinde bile, bir başkasının düşünce dünyasının bize temas etmesine izin vermemizi sağlar. Yavaşça o dünyanın içine dalar, onun sizi teslim almasına izin verir ve uzun süre içinde eğleşirsiniz. İşte nihayet sonsuz devam eden bir seks. Samimi sohbetler de bir tür sekstir. Oral sekstir. İster seks üzerine sohbetler olsun, ister her şey üzerine. Derine inersiniz, ötekinin ruhen ve zihnen benliğinize duhul etmesine izin verir ve siz de ona duhul edersiniz. Tek bir bedensel sınır ihlali de olmaz bu esnada. Bu mahremiyet alışverişi sizi bir an bile nefes nefese bırakmadan doyuma ulaştırabilir. Sohbette, arkadaşlar arasında seks bile sorun olmaz. Tam tersine, kafein gibi uyarıcı, alkol gibi sarhoş edicidir. Üstelik çok daha uzun süre tadına varabilirsiniz. Akabinde de hoş bir sedası kalır kulağınızda. Hiçbir pişmanlığa kapılmazsınız. Felsefe de sekstir. Zihinsel ve oral seks. Gerçi kimilerine göre felsefenin seksle hiç alakası yoktur. Aslında sahiden de çok farklı yaşama yolları söz konusudur. Bu yolları eş zamanlı yürümek zordur ama zamanlarını kaydırarak pekala kolaydır. Bazen duyusallığa öncelik verir, düşünmeye mola verirsiniz, bazen de düşünme öne çıkar, duyusallık dinlenmeye çekilir. Seksizlik durumunda zaten daima felsefe kalır geriye. Mindfuck deyin isterseniz. Dipnot, mindfuck, beyin becermek. Evet, seks şahanedir ama düşüncede bir bilgi alanında keşfe çıkmak ve bir sorunun peşinden derinlere dalmak daha şahanedir. Unutulmaz bir tutku macerasıdır. Frekans da sorun olmaz. Neredeyse her zaman yapabilirsiniz. Platon'un Şöleni'nde Diotima'ya atıfla beden güzelliğini aşarak ruh ve zihin üzerinden ebedi güzelin düşüncesine ulaşmayı önerirken Sokrates'in kastettiği de herhalde buydu. Daha derin anlamın peşine düşmüş olan tefekkür, fikirlerin sonsuz uzaklıklarına dalarak yüzeydeki duyusallığı alt edebilmeli, hatta onu vazgeçilebilir kılmalıdır. Şölen üzerine değerlendirmelerde, ebedi güzele bakmanın zirvelerinden tekrar şu veya bu güzel bedene bakmanın seviyesine inmenin yakışık alıp almadığı meselesi daima tartışmalıydı. Herkes en azından kendi adına teorik tartışmaya kendi pratik edimiyle bir son verebilir. Sadece okumak, konuşmak ve düşünmek değil, her türlü sanat ve kültür de başka bir biçimiyle sekstir. Müzik işitme kanallarına girer, earshot'tadır. Dipnot, işitme mesafesindedir. Bedenin bütün hücrelerinden geçerek en kısa yoldan zihnimizde düşünceleri tahrik eder, ruhumuzun en derinlerinde benliğin enerjisini hissedilebilir dalgalanmalara sevk eder. Tıpkı insanı her şeyiyle kavrayan ve onu mancınıkla evrene fırlatan en iyi seks gibi, müzik de tüm varlıkla bağlantılı olduğumuz hissini verir. İnsanın severek dinlediği müzik ile coşku veya melankoli içinde kainatta sarılıp sarmalanmış olma duygusu arasında esaslı bir fark yoktur. Neşeli müzik, hoşluk hissini, hüzünlü müzik, bitkin düşüren bir birleşmenin ardından gelen mahzunluğu hatırlatır. Ritimler ve sesler, soğuk evrenin kör kuyularındaki kaybolmuşluğumuzu sımsıcak bir kucaklamayla avuturlar, zahmetsizce. Duyusallığın her uyarılışı erotik ve cinsel bir tecrübeye dönüşebilir. Yeter ki insan buna duyarlı olmayı istesin. Bunu altüst eden koku, nose shot, dipnot, koku alma mesafesi. Gözleri yuvalarından uğratan güzellik, ister güzel bir çehre olsun, ister güzel bir şekil, bir manzara veya birçok başka şey, eyeshot, dipnot, görüş mesafesi. Sergilerde ve sanat kitaplarında resimlerin ve heykellerin güzelliğini algılamak erotik bir edimdir. Ayrıca buralarda seksin ve erotizmin tasvir edilmesi de nadirattan değildir. Söz gelimi video sanatçısı Phil Collins'in Dia serisi Real Society veya Jeff Koons'un Made in Heaven adlı eserleri gibi. Bunlar kesinlikle sanatçıların kendi tarzlarında bir günceye dönüştürdükleri cinsel yaşantılarıyla ilgili değildir. seksizlik deneyimlerinin yüceltimini de içerirler. Kulübe hoş gelmişler. Kendi kendine oral seksin açtığı duyusal olanaklar müthiştir. Yeme içme sırasında şeyler ve maddeler mahrem bir şekilde bedene alınırlar. Mouth shot, dipnot, cinsel organın ağza boşalması. Bu seks o kadar iyi gelir ki birçokları bol bol yaparlar bunu. Özellikle de seksiz kalmaya tepki olarak. İnsanları canlandıran, onlara ilham ve güven veren kahve şahane bir oral haz verir. Seks gibi. Gündüzleri evlerinde uzun süredir aşina oldukları kahve fincanlarıyla mahrem ilişkiye giren insanlar vardır. Ben henüz yakından tanımadığım bir fincan espressoyla ülfet kurmak üzere bir kafeye gitmeyi tercih ederim. Çok defa ilk bakışta aşktır bu. İlk anda dışsal etkenlerin sevkiyle gerçekleşir. Nasıl bir kremadır o? Dipteki siyahlığın üzerindeki kahverengi narin derinin nasıl bir rahiyasıdır? Dikkat etmek gerekir. Arzulanan sıvı aşırı sıcak olabilir. O zaman dudağımı fincanın geniş ağzının kıyısına dayar, molekül molekül yudumlayarak içime almaya başlarım. Kimileri ise muhtevayı heyecanla tek seferde gırtlaklarından indirirler. Neredeyse bir cürüm sayılır bu. Bense bu işe zaman tanırım. Çünkü içsel değerler zamanla serpilirler. Bu seksin tadını slow motion, ağır çekim çıkartırım. Bu alanda seksiz kalmaktan korkmama gerek olmamasına rağmen. Zira ertesi sabah bir fincan kahvenin emrime amade olacağına şüphe yoktur. Peki, öyle yavaş yavaş içilen kahve soğur mu? Ama deyimi bilirsiniz, soğuk kahve güzelleştirir. Dipnot, deyim Avrupa ortaçağında yüzlerini aşırı pudra vesaire ile makyajlayan soyluların, sıcak içeceklerin bu malzemeyi akıtmasından rahatsız oldukları için soğuk kahve içmeyi yeğlemelerine dayanır. Her türden hareket, jimnastik, spor da sekstir. Zaten bu etkinlikler dikkat çekici bir sıklıkla ancak sekste bulunabilen bir tutkuyla yapılırlar. Birçoklarını bunları kendi icra etmekten ziyade seyretmek cezbeder. Yoksa televizyonda hemen her gün bir maç nakledilmesine rağmen futbol nasıl düzenli olarak rekor izlenme oranlarına ulaşsın ki? Şayet dikizciliğin ivası olmasaydı çoktan herkesi sıkıntı basmış olurdu. Hem divana serili haldeyken elde tutulan şişe neyi hatırlatır? Hakiki taraftarlar stadyumda birçok erkek ve az sayıda kadın arasındaki tensel teması severler, oysa pek azı grup seksi açıkça kabul edecektir. Ortada olan hakikate bakacak olursak bir soru kalır geriye. Seks gol atabilir mi? Uzun süre müsabakadan önce seks yapmanın zaten çok kuvvete mal olan gol dürtüsüne zarar vereceğine inanılırdı. Fakat 2014'te Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda Hollanda'nın başarılarla şımarmış İspanya takımı karşısındaki efsanevi 5-1'lik galibiyetinin öncesindeki gece Hollandalıların teknik direktörü oyuncuların karılarını otele davet etti. Oyuncuları fiziken tüketeceği farz edilen şeyin etkili bir psişik doping olduğu çıktı ortaya. Seksin başka araçlarla sürdürülmesinin yaygın bir yolu da çalışmadır. Ey çalışma, ey sevinç, kaç kere kucaklayıp teselli etmişsindir beni. Sadakatle ve emniyetle hep yanımda oldun. Bunun için sana müteşekkirim. Daima ve her yerde emre amadesin. Üstelik basitçe boyun da eğmezsin. Her seferinde başka her şeyi unutturan yeni bir meydan okuma teşkil edersin. Ne var ki bunlar kendi seçtiğim ve üstesinden gelmenin bana kendi kudretimi, seçenekler üzerinde tasarruf etme kabiliyetimi deneyimleme fırsatı verdiği çalışma için geçerlidir. Etrafımdaki her şey tepeme yıkılsa bile çalışma kalır bana. Aşina olduğum bir alanda yapılacak çalışma. Çalışmanın insana iyi gelen mahremiyeti başka hiçbir şeyle mukayese edilmez. Hele öznel bir misyon hissi içinde erimek başka hiçbir şeyde bulunmaz. Çalışma aşkı seksiz kalmanın hüsranına mahal bırakmaz. Dahası insanın bu durumdan neler çıkarabileceğini gösterir. Cinsel hoşnutsuzluk yaratıcı ve üretken kılar, büyük işleri mahmuzlar. Yine çalışmayla bağlantılı bir workout, dipnot, idman, seksizliği savuşturmaya gayet uygundur. Fitness stüdyoları eş değiştirme kulüpleridir. Uç pozisyonlarda vahşi biçimde eğilip bükülmekten sakınmadan aletlerle ve makinelerle iş tutan insanlar buraların müdavimidir. Kimileri teknik cihazları şefkatle okşar, kimileri sert bir şekilde abanır onlara. Etraflarında vahşi biçimde zıplayıp durur. Cihaz ah vah eder, acı acı inler ama iştirak eder yapılanlara. Her şey yaşanabilir. Sadizm, mazoşizm, hiçbiri sorun olmaz. Bir şeyi herkes yapıyorsa o şey kamusal bir rezalete konu olmaz. Üstelik herkes sağlıklı olduğunu söylüyordur. Herkes başka yerlerde mahrumiyetini çektikleri teması alır buralarda. Varsın sadece metalik bir temas olsun. kendini sakınmasız telef ederek dökülüp saçılan dopaminin ayartısına kapılan da az değildir. Kalan tek eksik oksitosindir. Sahici sarılmaların ek getirisi. Bunun yerine birçokları bol kepçe testosterona takmıştır. Bu onları tuhaf bir huzursuzluğa sevk eder. En mühim uygulaması, hedefsizce oradan oraya dolanıp başkalarıyla ayaküstü sohbet fırsatları aramaktır. Bu seks değildir diye düşünüyorum. Bu ölüme karşı verilen bir mücadeledir. Sosyal ölüme karşı. Ama aynı zamanda fiziki ölüme karşı. Hiçbiri ölmek istemez. Ben de istemem bu arada. Sonra bir de saunaya gitmek. İnce, pembe bir ten verir insana. Seks gibi. Kahveyle, çalışmayla, sporla, saunayla, güzel sesler, kokular, manzaralarla, tad alma tecrübeleriyle, temaslarla aradaki küçük fark şudur sadece. Gerçek seks, bütün bunların hepsini birden tek bir eylem içinde gerçekleştirebilir. Seksin çok sıklıkla sorunlar çıkartması, insanları tek başlarına bırakmakla kalmayıp ikiye bölmesi daha da üzücüdür, böyle düşününce. Hele sonra bir de uzlaşma seksini daha büyük bir uzlaşmazlık takip ederse ve bu lüzum saunada ter atarak da karşılanamayıp inatla bir ötekine ihtiyaç duyulursa, seksin başka türlü de yapılabileceğine takılır insanın gözü. Kimsenin bunun fırsatlarını uzun boylu araması gerekmez. Sanal olarak internette, analog olarak da kimi sokak köşelerinde hazır beklerler. Bir genç kadın hitap eder bana mesela, cilveli cilveli göz kırparak. Buralarda bir aşk sokağı olacak. Nerede, biliyor musunuz? Bilmediğimi söyler ve bir an gecikmeyle bunun temas kurmak için yol yapma taktiği olduğunu anlarım. Geçmiş olsun. Aşk işlerinde naiflik, fırsatların kaçırılmasıyla cezalandırılır. Ömür boyu. Çünkü fırsatlar asla geri dönmezler. Ancak hafızada dönerler geriye. Hafıza kaçan fırsatın pişmanlığını bazen ebediyen duyar. Yoksa böylesi daha mı iyi olmuştur? Satılık seks de her zaman masum değildir göründüğünün aksine. Yedinci bölüm. Satılık seks. Bu sayfada Pablo Picasso'nun çalışması olan Picasso'nun ayak ucuna oturduğu Uzanmış Çıplak isimli 1902 ile 1903 arası yapılmış olan renkli çizimin bir siyah beyaz fotoğrafı bulunmaktadır. Yeniden başlama sanatının yedinci bir yolu satılık sekse çıkar. Bir anlık veya uzun vadeli. Kadınlardan çok daha fazla sayıda erkek bunu talep eder. Erkeklerden çok daha fazla sayıda kadın bunu sunar. Neden böyledir? Cinsiyetler arasında fark olduğu ve seksizlik erkekleri daha fazla meşgul ettiği için mi? İhtiyaçlarının evdeki yataklarında yeterince tatmin bulmamasıyla baş etmekte daha fazla zorlandıkları için mi? İktidarın tadına varmak istedikleri için mi? Peki neden bazı kadınlar bu seksi sunarlar? Orada her vakit çağlayan bir gelir kaynağı buldukları için mi? Bu tarz bir emeği memnuniyetle verdikleri için mi? Buna mecbur kaldıkları için mi? Müşkül bir konu. Bu seksi kınamalı mıyız? Kadim mesele. Satılık seks de hayatta yeniden anlam bulmaya katkıda bulunabilir mi? En azından duyusallık düzleminde. Bir tabu. Platon'un Şöleni'nde müzikle refakat için hazır bulunan, ancak ilerleyen saatlerde başka bir işlevde üstlenmesi mümkün olan flütçü kadın, daha baştan geri gönderilir. Bir tavırdır bu. Ancak bu, tarih boyunca birçok edebi ve başka sanat üreticisini satılık seksle ve onun ambiyansıyla ilgilenmekten alıkoymadı. Neden? O kadar heyecan verici olan ne vardır orada? Muhtemelen alışılagelene kıyasla olağan dışı ve bilinmez olan bir dünyanın cazibesi. Ayrıca o dünyanın sakinlerinin ne düşündüklerine ve hissettiklerine duyulan, para karşılığı dokunulabilen bedenlerin nasıl bir his vereceğine duyulan merak. Onlarla başka türlü elde edilemeyecek nelerin yapılabileceğine duyulan merak. Bunun insanın bedeninde nasıl bir tahrike yol açabileceği sorusu. Böylelikle yabancı bir insanın ancak görünüşte aşina olunan benlik üzerinde nasıl bir iktidar uygulayabileceği sorusu. Bu esnada nasıl bir yakınlığın, sıcaklığın ve tatminin ama aynı zamanda nasıl bir uzaklığın, soğukluğun ve hayal kırıklığının hissedilir olacağı sorusu. Kısacası insana dair ve insanlar arası ilişkilere dair her şey, müstehcenlik hissiyle iç içe geçmiş halde, büyüteç tutulmuşçasına yoğunlaşmış olarak bulunur bu sınır ötesi alanda, o daracık zamanda. Kitaplar ve resimler bu duruma olan aşinalığa tanıklık ederler. Mesela Goncourt kardeşlerin günlükleri, 19. yüzyılda yer yer patavatsızlık sınırlarını ihlal eden cömert tasvirleriyle, o zamanın entelektüel muhitinden kimlerin hangi zevklerin peşini kovaladığına tanıktır. Emil Zola, Nana romanında 1880, muhteşem bedeniyle her şeye kadir olan kahramanını hayranlıkla anlatır. Belli ki olay yerinde titiz incelemelerle, tıpkı bir zamanlar Platon'un güzellik idesi karşısında kapıldığı gibi büyülenerek gözlemiştir o bedenleri. Ressam Edgar Degas, o zamanlar muhtemelen in situ, dipnot, yerinde gözlemlerinde ve bunları hatırladığında atölyesinde hissettiği hazzı metal levhalara çizmiş ve oyma eserlere aktarmıştır. Picasso, 1900 ile 1905 arasında Barcelona ve Paris kerhanelerinde yaptığı çizimlerde oralarda aldığı hazzı yansıtır. Bu çizimler onun arkadaşlarını eylem halinde gösterir, fakat nispeten mahcup bir otoportre denemesi de yapmıştır. Bu seride Picasso'nun ayak ucuna oturduğu Uzanmış Çıplak adlı resimde yer alır. Müzik ve tiyatroda fuhşa az çok ilan borçludurlar. Operet için 19. yüzyıldaki başlangıcından beri şarkılı danslı bir soylu kerhane denir. 20. yüzyılda Frank Wedekind, fahişelerle tecrübelerini Yer Cini ve Pandora'nın Kutusu oyunlarına dayanarak 5 perdelik trajedi Lulu'da 1913 bir araya getirdi. Bertolt Brecht ve Kurt Weill'in 1928'de Berlin Schiffbauerdamm tiyatrosunda ilk gösterimi yapılan 3 kuruşluk operası, toplumsal eleştirel bakış açısıyla kerhane ortamının şarkılarla anlatılmış halidir. Savaş sonrası dönemin çiçek çocuklar kültüründe 1964'te pop müzik grubu The Animals'ın bir şarkısı dünya çapında şöhret olmuştu. Bob Dylan tarafından da söylenmiş bir geleneksel halk şarkısını uyarlayan parça, New Orleans'daki malum sebeplerle güneşin doğuşunu karşıladığı söylenen bir eve, House of the Rising Sun'a adanmıştı. Güneşin doğuşunu orada karşılamak birçok zavallı delikanlının felaketi oluyordu şarkının sözlerine göre. And God, I know I'm one. Dipnot, Tanrım, biliyorum, biri de benim. 21. yüzyılda Clemens Meyer, Im Stein romanında 2013, satılık aşkın senaryosunu ve onun suçla, şiddetle ve uyuşturucularla harman oluşunu anlatır. Dipnot, Im Stein, taşta, taşın içinde. Tasarladığı veya ona emanet edilmiş iç monologlarla, envai çeşit failin kendi bakış açısından bilinç akışlarını kurgular. Kabalığı, atlamalı yapısı, sonu gelmezliğiyle muhakkak gerçekliğe yakın bir tasvirdir, fakat okur için bir meydan okumadır. Tıpkı edebiyatta bu türün ilk metni olan James Joyce'un Ulysses'i, 1922, özellikle de onun Kirke adlı 15. bölümü gibi. Modern, aydınlanmış insanın bakış açısından, ille de olacaksa hep siyaseten doğru, adil fuhuş söz konusu olmalıdır tabii. En azından kısmen uzak bir ütopya değilmiş gibi görünür bu. Frankfurt am Main'in meşhum Bahnhof, Gar mahallesinde araştırma yürüten sosyologlara açıklamada bulunan bazı fahişeler, meşgul oldukları erkeklerin çoğunlukla kibar olduğunu söylerler. Martina Löw ve Renate Ruhne, Prostitution. Herstellungsweisen einer anderen Welt, 2011. Dipnot, Almanca, fuhuş, başka bir dünyayı tesis etme biçimleri. En azından girlfriend sex denen şeyde sanki eski iyi arkadaşlar karşılaşmışlar da sohbet ediyorlar, bu arada da birazcık oynaşıyorlardır. Karşılığında geçim ihtiyaçları için ufak bir destek alarak. Dipnot, girlfriend sex, kız arkadaş seksi. Buna karşılık flat rate sex, yani sabit fiyatlı seks, belirli bir ücret karşılığında müşteriye istediğini yapma vaadi sunan genelev hizmeti, siyasi doğruculuk açısından çok daha tartışmalıdır. Bu iki yönden bir aşınmayı öngörür. Seks, belki şahıslar arasındaki ilişkinin değil de üremenin ön planda olduğu, başlangıcında olduğu gibi gayri şahsi bir edim olur. İstikrarlı şartlarda yaşayan ve genç bir kadınla para ve ikramlar karşılığı şefkatli dokunuş ve seks alışverişine giren Sugar Daddy ise pek itibar görmez. Dipnot, Sugar Daddy, şeker baba, babacık. Keza daha ender rastlanan, çoğu evlenmemiş cougar, yani genç bir erkekle ilişkiye giren puma da öyle. Yaşlanmakta olan beyaz kadınların Kenya sahillerinde genç siyah erkekleri yararlandırdıkları kalkınma yardımı, genel kamuoyu nezdinde batılı erkeklerin Tayland şehirlerinde satın aldıkları çıplak seks kadar fazla etik endişe uyandırmaz. Eskort servisi gayet doğru düzgün ve adildir ama herkese göre değildir. Birkaç güzel saatliğine kurulan bir kişisel ilişkidir bu. Dikkat çekici bir sıklıkla sadece kadınların sunmadığı ve sadece erkeklerin yararlanmadığı bir servis. İyi bir yerde yemek yer, beraber sinemaya gider, bir şeyler içer, bir geceyi beraber geçirirsiniz. Normal cinsel ilişki, biraz da sessiz sessiz yan yana yatmaca. Top Girl filminde fahişe Jackie rolünde Julia Hammer, yönetmen Tatiana Transki, Almanya, 2014. Satın alınabilir olan alanın iki cinsiyet içinde genişlemeye devam etmesi halinde, tarihsel olarak müşteri çemberinin büyük ölçüde erkeklerle sınırlı olması hali düzelecektir. Erkekler henüz antik Yunan'da hetera ile kız arkadaşlarla muhabbet kuruyorlardı. Bunlar pornaiden, utanmaz orospulardan açıkça farklı kadınlardı. Muhtemelen Platon'un şölenindeki Diotima'ya emsal teşkil eden Aspasya bizzat bir heteraydı. Yani eşit düzeyde ilişki kurulabilecek bir partner olan tahsilli, kültürlü bir kadın. Üstelik de her zaman anlık bir ilişki değil. Aspasya, siyasetçi Perikles'in hayat yoldaşıydı. Satılık seksin sayısız tezahür biçimi mevcuttur. Bunun burjuva ilişkilere dönüşümü de gayet kaygandır. Birçok ilişkide maddi ve sosyal sermaye ile cinsel sermaye arasında alışveriş yapılır. Sahici duygular da hariç kalmamak üzere. Bu toplumsal tarih boyunca takip edebileceğiniz bir yol izidir. 20. ve 21. yüzyılda da kültürler temel örüntülerin sürekli ve yeni değişkenlerini bulmakta gayet yaratıcıdırlar. İran'da mesela dinen meşru olan geçici evlilik vardır. Dipnot, geçici evlilik, muta nikah. Bir molla iki kişinin birlikteliğini birkaç saatliğine veya birkaç haftalığına, birkaç aylığına, birkaç yıllığına onaylar. Bu başka kültürler içinde model olamaz mı? Zamanla sınırlı bir ilişki içinde karşılıklı beklentilerin açık seçik tanımlanması, ilişkiler coğrafyasındaki bir boşluğu doldurabilir pekala. Pratik deneylere açık bir meseledir bu. Seks, bunun için kısa veya uzun vadeli olarak bir biçimde ücretlendirilen birisi için aşağılayıcı mı olur? Herhalde ancak içinde yaşadığı kültür tarafından böyle görülüyorsa. Ama her şeyden önce mahrem ilişkinin temelinde serbest seçim yatmıyorsa. Peki, serbest seçim her zaman şüphe götürmez biçimde fark edilebilir mi? Tekil vakalarda hüküm vermesi zordur. Çünkü insan kendi kendisini veya ötekini gönüllü hareket ettiğine temin ederken buna zorlanmış olabilir ve bu zorlama hemencecik fark edilemeyebilir. Loverboylar, tecrübesiz genç kadınları duygusallık taklitleriyle kendilerine bağlar, sonra onlara aptalca düştükleri bir boş tuzağından bahsederler, sevgililerinin temin edeceği sıcak para sayesinde kurtulacaklardır bundan ve bu da hakiki aşkın işareti olacaktır. Dipnot, loverboylar, aşık çocuk, flörtçü çapkın manasında. Zorlamaya karşı en iyi hareket tarzı bütün fuhşu yasaklamak mıdır? Fuhuş yine de yapılacak ve muhtemelen daha az değil, daha çok suçluluk üretecektir. Ve alabildiğine dikkatle soralım, ihtiyaç sahibi kadınların ve erkeklerin ne yapacakları kimseyi ilgilendirir mi? İtaatsiz hormonlarını fazla yağlar gibi aldırmaları mı lazım gelir? Arzuları ve özlemleri içlerinde mi kalmalıdır? Öte yandan, hoşlarına gittiği için seks servisi sunan kadınlara yasak getirmek neyin nesidir? Ya da başka emek türlerinde de olduğu gibi, para kazanmak için bunu yapmak zorunda olanlara. Fuhuş suç değildir diye bağırıyordu kadınlar 2014'te Rio de Janeiro'daki bir polis baskını sonrasında düzenlenen gösteride. Çalışmak istiyoruz. Lakin bu emeğin arkasında saklanan bir suç olabilir. Buna karşı önlem almanın iki yolu vardır. Birincisi, talip denenlerin en azından o anlığına ilişkiye girdikleri kadınların ve erkeklerin durumuna kayıtsız kalmayarak sorumluluk üstlendikleri bireysel yol, böylece serbest olma kavramını kelime anlamıyla alarak karşısındakilerin serbestisi, özgürlüğü içinde tavır alacak ve onun insanlık haysiyetini koruma mücadelesini destekleyeceklerdir. Dipnot, serbest olma, Freier, Almanca'da talibi, özellikle bir kıza talip olan erkeği tanımlar. Düz anlamıyla ise serbest, özgür olan demektir. Bu cümlede önce ilk, sonra ikinci anlamıyla kullanılıyor. İkincisi, kurumsal yoldur. Mesela polisiye açıdan fuhuş dünyasını ve o alana vakıf olanların istihbaratını kullanarak fuhuşa zorlananlar varsa ortaya çıkarmak. Bu durumda isteyenlerin ayrılmasını kolaylaştırmak için devlet olanakları sunulabileceği gibi öz yardım gruplarının desteği de teşvik edilebilir. Ayrıca başkalarının iyiliğini gözeten bir dış sınır yoktur sadece. İhlali halinde satılık seksi kullanana da zarar veren bir iç sınır vardır. Kadın ve erkek seks açlığının iğrenç hale geldiğini hissettiği noktada bir sınır çekmelidir. İyi seks yapabilme mutluluğunun herhangi bir şekilde seks yapma mecburiyetinin talihsizliğine dönüştüğü noktayı fark edebilmektir mesele. Tatmine erişmenin başka imkanları zayıf kalır da hep daha kuvvetli cazibe unsurlarına ihtiyaç duyulursa, belki de bu işlerle ilgili kulüplerde ve eğlence yerlerinde bulunacaktır bunlar. Belki de sırf bakışma ve dokunma alışverişine girmek, sonra da gerisine bakmak üzere. Lakin çıplak bedenlerin karanlık mekanda yankılanan şakırdamaları nahoştur. Şayet birkaç şilteyle değil de ortak anlam duygusunun bereketiyle tefriş edilmediği sonrası. Nasıl kaçınılır o nahoşluktan? Sanal mekana sığınarak mı? Sekizinci bölüm. Sanal seks. Dinleyiciye not, bu sayfamızda yönetmen Spike Jonze'un Amerika Birleşik Devletleri 2013 yapımı Aşk isimli film setinden bir fotoğraf yer almaktadır. Yeniden başlama sanatının sekizinci bir yolu sanal olanakların kullanımına uzanır. Dijital gerçeklik çoktan analog hayatın bir parçası oldu, sanal seks de bunun bir parçasıdır. Yani kafada seks. Bu her devirde vardı. Fantezi her zaman çiçek açardı. Yeni olan sadece sayısız resimlenmiş fantezinin her dakika tedarik edilebiliyor olması ve benzer merakları olanların dünya çapında alışverişe girebilmesidir. İş sanalla kalmayacak olduğunda bile fantezilerini gerçekleştirmek için uygun partneri tam hedefe kilitlenerek bulma imkanı sağlar. Sanal düzlemde analog sekse yol yapmaktan kolayı yoktur. Aşılması gereken bir mahcubiyet eşiği bulunmaz. Refüze edilme endişesi insanı germez, dış görünüşle ilgili engeller önünüze dikilmez, ta başından çıkar uyuşması sağlanmıştır. Sadece hayal kırıklıklarına karşı bağışıklık reel dünyadakinden daha düşüktür. Bulunan partnerin olabilecek en iyisi olup olmadığına ilişkin huzursuzluk ise daha büyük. İnternet, tasavvur edilen mükemmelliğin hep daha ilerisini aramaya çağırır, reel düzlemde ideal profilden gerçekleşen sapmalar yeni araştırmaları motive eder. Yine dikkate değer fark göze batar burada. Seks teklifinde bulunmak için, seksle ilgili gözlemde bulunmak için, seksle ilgili randevulaşmak için interneti kullanan erkeklerin sayısı kadınlardan çok daha fazladır. Erkekler hızlı seksi bulmayı sağlayacak platformlar olarak partner borsalarına da daha fazla teveccüh gösterirler. Kadınlar ise bu araçları daha ziyade uygun ilişkiyi ararken kullanırlar. Kızlar YouPorn veya benzer porno siteleriyle hemen hiç ilgilenmezler. Delikanlılar ise çok ilgilenirler. Eğitim veya yeniden eğitilmek de kâr etmez buna. Fakat endişelenecek bir şey de yok gibi görünür. Günün birinde analog kadınlar, genç erkeklere o şüpheli filmlerdeki dijital kadınlarla aralarındaki tayin edici farkları gösterirler. Deneyimle, hayat dolu bir cinselliğe aşinalık da gelişir. Steril ve sorunsuz bir seks değildir bu. Keşfedilmesi gereken hassas bölgelerle, her zaman hoş olmayabilen kokularla, sadece çikolata tadını hatırlatmayan tat tecrübeleriyle ve her zaman pürüzsüz deriye değmeyen dokunma tecrübeleriyle yaşanırlar. Haz öznesini bir defa deneyimleyen birisi artık haz nesnesinden vazgeçebilir. Şüphesiz sanal ortam cazibeli imkanlar da sunar. Uzmanlaşmış siteler sahiden bir seks buluşması söz konusu olduğunda casual dating'e olanak verirler. Dipnot, casual dating, günlük, tek seferlik ilişki. Tinder, kav, fitil gibi uygulamalar kolayca irtibatlar kurar. NSA, No Strings Attached gibi kısaltmalar karşılıklı yükümlülük beklenmemesi gerektiğini bildirirler. Dipnot, No Strings Attached, bağlanmak yok. Veya akıllı gözlükler ve augmented reality yani artırılmış gerçeklikle donanmış olarak sokağa çıktığınızda her tesadüfi karşılaşmada karşınızdaki anonim kişinin kendisi hakkında engellemediği bilgiler gözlük camlarının iç tarafına yansır, maceraya açık olup olmadığını anlarsınız. 2013'te programlanan Facebook uygulaması Bang with Friends şaşırtıcı sürprizler hazırlar. Dipnot, Bang with Friends, İngilizce arkadaşlarla düzüşme. Bunun için gereken tek şey yapmayı aklınıza getirebildiğiniz ve arzulanabilir bulduğunuz kişileri işaretlemektir. Bu gizli istek karşı tarafın tercihiyle buluştuğunda öteki de başkasının işaretlemelerini bilmeksizin bir işaretleme yapacaktır zira. Otomatik program her iki tarafı haberdar eder ve sonra sonu bilinmez bir oyun başlar. Gayet kişisel bir oyun. Her köşede pusuya yatmış sanal ayartı ise hiç kişisel değildir. Kapıl ayartıya diye fısıldar reklam panoları. Facebook'tan da www adresinden de erişilebilir. Güzeldir bu iç çamaşırı tanıtımlarına bakması. Fakat bu heyecan verici resimlere internette de sadece bir şey satın almak için bakmalıyımdır. Cinsel illüzyon, tahrik olup rahatlama ümidi piyasa için hala canlandırıcıdır. Haz verici resimlere bakıp göz zevkini tatmin edebilirsiniz. Dark Room'daki sekste daha fazlası söz konusudur. Dipnot, Dark Room, karanlık oda. rahat, kısıtsız cinsel ilişki yaşanabilen kapalı kulüp veya ortam. Buna da sanal seks mi demeli? Evet, en azından Twitter'da, Dark Room'da sekse benzeyen bir şey vardır. Herkes kendi başına tweetler ama yine de kendisini kalabalık bir cemaat içinde hisseder. Twitter'da asla yalnız değilsin diye bilgilendirmişti beni sevecen bir takipçi. Üzerime azami 140 karakterlik epey hafif bir şey giyinmiş olarak yokluya yokluya ilerler ve hiç tanımadığım, hiç görmediğim ötekilere temas ederim gayri iradi olarak. Kısa mesajlarım hafif bir Meltem misali, bazen yanaklarını okşar onların, bazen de öyle sert girer ki onlara inlerler. Tersine onlar da her vesileyle bana temas eder, beni sıkıştırırlar. Sanal mekanda orada eğleşen kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir heyecan vardır ve bu aynı zamanda tasavvur edilebilecek en rahat seks ikamesidir. Nahoş kokular yoktur, şapur şupur sesler yoktur. Duyular çalışır ama takatten düşürmez. Herhangi bir enfeksiyon kapma tehlikesi yoktur. Twitter'da neler olup bitiyor diye dönüp dönüp bakmaya zorlayan virüse benzer etki dışında. Çocuk yetiştirme külfetine girmeksizin üreme imkanı da pekala vardır. Tweetler favorite edilmekle, yani onaylanmakla kalmaz, retweet edilir, başkalarına da aktarılır yani. Böylece yeni followerlar, takipçiler edinilir. Onlarla da kendilerine tekrar sormak gerekmeden sürdürürsünüz münasebeti. Çünkü bir kere tıklayarak her şeye onay vermişlerdir. Kimileri çehrelerini şöyle bir gösteriverirler, kimileri ise bir Venedik balosundaymışçasına maskenin arkasına saklanırlar. Birçoklarının düşlediği seks bu mudur acaba? Herkes katılabilir, kimse kimseye fazla bir acı vermez, verecek olursa da mağdur geri çekilebilir ve başka yerde temaslar arayabilir. Reel dünyada çok daha zordur bunu yapmak. Tam da insanlar arasında tamamen boş bir uzamda gerçekleşen bu kaçamak ama yine de derinlemesine nüfuz eden temas, insan olmanın trajikomik koşulunu görünür kılar. Ancak ayrılarak beraber olabilmek. Evrende biriciktir bu. Lütfen retweet ediniz. Hashtag dikkate çekme arzusu. Hashtag Twitter seksi. Sanallığın zorunlu olarak gerçeklikten kaçış olması gerekmez. Gerçekliğin teknik araçlarla sonsuza kadar genişletilmesi anlamına da gelebilir. Dijitalleştirilmiş biçimiyle din gibi. Burada aşk söz konusu olduğunda bu somut bir ötekine dönük olmaktan ziyade bizzat internetin yanar döner imkanlar sahasına dönük bir aşktır. Ötekinin doğrudan hazır ve nazır olmamasının avantajları vardır. Çünkü benimle ayrı reel mekanlarda bulunduğunda onun talep ve ısrarlarından imtina etmem zor olur. Sanal mekanda ise daha kolaydır. Tıkla gitsin. Lakin birisi sanal hayatın derinliklerine, cyberspace'in yani siber uzamın uçurumlarına daldıkça er veya geç giderek daha yoğun biçimde meat space'e, internetin erken dönemine ait bir cyberpunk kavramı, yani kanlı canlı bir dünyanın duyusallığına geri dönmeye özlem duyar. Hayat her şeye rağmen analog yaşanmak ister, daima ve ebediyen böyle olacaktır. Teknolojiye dayalı transhümanizm istediği kadar reel insan oluşun ötesine geçmeyi istesin, değiştiremez bunu. Bu 21. yüzyılın ilk evresinde insani ihtiyaçlara eksiksiz biçimde cevap veren bir teknoloji hayalini çarpıcı biçimde görünür hale getiriyor. Yarına dair bir senaryo hemen öbür gün uzak geçmiş haline gelecektir. Karısından boşanma sürecindeki yalnız Theodore, Samantha adını kullanan o kadına rastlar. Joaquin Phoenix ve Scarlett Johansson. Her, yöneten Spike Jonze, Amerika Birleşik Devletleri 2013. Kadında sıra dışı olan, onun aslında yeni bir işletim sisteminin yapay zeka tarafından yönlendirilen sesi olmasıdır. Hızla kendi kişiliğini geliştirmiştir. İki taraf da aşıktır. Kadın, akıllı telefonundaki ışıklı diyotların vaatkar ışınlarıyla aradığında erkeğin kulağında bir buton olması yeter, gün boyu ve geceleri. Teknoloji yalnızlaştırır mı? Tam aksine. Beni mi daha çok seviyorsun, akıllı telefonunu mu sorusu, nihayetinde gerginliği ortadan kaldıran şu cevaba çıkar. Sen akıllı telefonsun. Seksiz kalmak dünde kalmıştır. Şimdi mutlu bir beklenti vardır. Erkek yatağın kenarında oturmuş onunla konuşurken, kadın düşüncede onun arkasında yatmakta ve özlemle onu beklemektedir. En nihayet gündelik hayatın bulandırmadığı bir ilişki. Kaçınılmaz olarak bu romantik aşk da dramatik zirvesine doğru yol alır. Tabii bu zirve içten bir birleşmenin bildirme kipinde değil, istek kipindedir. Sana dokunabilmeyi isterdim. Aşkta mutluluğu bulmak ne demektir? Birisine gerçekten dokunabilmek. Bir işletim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen dokunuş bunun kesinlikle gerisinde kalır. Sanal ilişkiler bu bakımdan analog ilişkilerden daha da mutsuz edebilir insanı, çünkü dokunuş kalıcı biçimde eksik kalır. Peki ama aşkın mutlu edeceğini kim söylemiş ki? Seven acı çeker. Aşkın karanlık tarafı budur. Acı çeken hayattan daha çok şey alır, çünkü o zaman daha az yüzeysellik olur yaşantısında. Başka aşklarda bu zaten kendiliğinden benimsenir. Mesela bir futbol kulübüne duyulan aşk öyledir. Tutkulu taraftardan hep ağır yenilgileri sineye çekmesini bekler. Ama aşkın hakikati de ortadadır. Deneyimlendiği yerdedir aşk. Bu da hep analog olarak gerçekleşir. Seksle veya seks olmadan. O bakımdan Theodore ile Samantha arasındaki vecd dolu zirve anının bedenlerden mahrum kalması iyice üzücüdür. Kadın boş yere erkeğin sırtını okşamasını ister. Olmayan sırtını. Bedeli ne olursa olsun erkeğe hakiki bir tecrübe sunmayı ister, fakat onun için fedakarca hazırladığı reel sahne pek dilini kullanmaya mahal vermez. Kendi yerine sahici bir bedeni devreye sokmak için gösterdiği son ümitsiz çabada boşa çıktıktan sonra her şey yokuş aşağı gider. Sonrasının alışılagelen mahcubiyetiyle başlayıp yanlış anlamalarla, yerine gelmemiş beklentilerle, ithamlarla, yaralanmalarla iş sonunda dijital seksizliğe varır. Acaba bu kadının gizliden gizliye Alan Watts'la 1973'te reel olarak ölmüş ama sanal olarak tekrar hayata döndürülmüş filozofla bir ilişkisi var mıdır? Kıskançlık topyekün gözetim çabasına yol açar. Teknolojinin muhteşem dünyası bildiğimiz eski insani komplikasyonlar nedeniyle yapay zekanın fiilen çarşafa dolanmasından ötürü gülünç duruma düşer. Hem sadece sinemada mı? Teknolojinin her şeye kadir olduğu zamanlarda aşk nedir? Hakikat karşısında ebedi zaferini mi ilan edecektir? Hakikat nedir? Bu filmin konusu budur. Theodore meslek icabı aşk mektupları yazar, hakiki aşkın taklidini yapmak isteyen insanların siparişleri üzerine derin hislerle bilgisayarda el yazısıyla yazılmış mektuplardır bunlar. Samantha adını taşıyan yumuşak bilgisayar sesi en nihayet kendisi dışında başka birileriyle de ilişkisi olduğunu itiraf edince Theodore aldatıldığını hisseder, kadın hakiki hislerin sadece taklidini yapmıştır. Üst düzey elektronik donanımlı bilgisayar manyağı kadını sırf kendisi için istiyordur. Kadın ise şu gizemli cevabı verir: "Hem seninim hem senin değilim." Kadının sesi kendi kendisinin bir update'ini, güncelleştirilmiş yeni sürümünü indirmesi gerektiği için sönümlendiğinde adam buz gibi soğuk bir yalnızlığa gömülür. Sonra kadın nihai olarak veda eder erkeğe. Bunun önemsiz olmayan bir nedeni de yapay zekası aracılığıyla öğrendiği kendi üzerine düşünme tecrübesi içinde kendisinin reel mi yoksa sadece programlanmış mı olduğu sorusunun kafasını karıştırmasıdır. İnsanın kadim sorusudur: ben kimim aslında? Samantha'nın emeli ise artık insan gibi olmak değil, insanın faniliğine üstün olan kendi aşkın varlık tarzında sonuna kadar ısrar etmektir. Kendi deyişiyle, ben zamana ve mekana bağlı değilim. Theodore'a kalan, Amy ile eski ve sınanmış arkadaşlığıdır. Amy Adams. Her koşulda sürdürülebilir olduğunu kanıtlamış yegane ilişki budur. Dijital farfaranın yerine Amy ona başını yaslaması için analog omzunu uzatır. Onunla ilişkisinde bir interface'e, yani arayüze muhtaç değildir artık. Onunla face to face, yüz yüze sohbet edebilir, onu dostça kucaklayabilir ve güvenebilir ona basitçe. Eski moda şeyler hepsi ve hepsi ne büyük nimet. Belki de seksiz kalmaktan çıkarılabilecek en iyi şey budur. Arkadaşlığı yeniden keşfetmek. Onun bu seksiz aşkın bakımını yapmak. Dokuzuncu bölüm. Arkadaşlığın bakımını yapmak. Dinleyicimize not: bu sayfada Pablo Picasso'nun Uykucu isimli 1942'ye ait mürekkep çizimi bulunmaktadır. Yeniden başlama sanatının dokuzuncu yolu budur. Arkadaşlık ilişkisi üzerine. Mahrem birliktelik olmadan da sürdürülebilen bu birliktelik üzerine düşünmek. Bu hali hazırda veya hiçbir zaman seks yapmanızın mümkün olmadığı kişiler için zaten baştan geçerlidir. Başka ilişkiler için de geçerlidir. Bunun üzerine düşünmeyi hayat boyu sürdürmek ehvendir, çünkü hiçbir erkek ve kadın arkadaş kendisiyle ancak acil durumlarda istişare ediliyor olmasına bayılmaz. Nasıl oldu da bana ayıracak vakti buldun birdenbire? İyi arkadaşlar ve çok iyi arkadaşlar birçok şeyi atlatmamızı sağlar. Yanına gidebileceğim birisi vardır orada. Nasıl hissettiğimi ve aklımdan neler geçtiğini ona anlatabilirim. Kafama takılan her şeyi şikayet edebilirim ona. O beni anlayabilir, teselli ve umut verebilir. Ben de ona aynısını yapabilirim. İyi olacak. İyi olana kadar birlikte gevezelik eder, birlikte bir şeylere girişir, başka arkadaşlarla buluşur, hiçbir şeyin ve kimsenin de mahrumiyetini çekmeyiz bu arada. Erkek arkadaş ve kadın arkadaş bana ve hayatıma dışarıdan bakabilir. Tıpkı başka bir vesileyle benim ona ve hayatına dışarıdan bakabileceğim gibi. Artık bir dışarısı yokmuşçasına yoğunlaştığımız durumlarda çok yardımı dokunabilir bunun. Zira o durumda içeriden bakmak kendini öyle dayatır ki insanı çıkmaza sokar. Öteki ise kendi bakış açısından benim kendi başıma varamayacağım bir durumun idrakine, anlaşılmasına ve çözümlenmesine çok fazla katkıda bulunacak algılamalar, düşünceler ve fikirler sunar. Özellikle ömürlük arkadaşım beni çok uzun süredir tanır, inandırıcı olmadığım ve kendime sadakatimi yitirdiğim noktayı benden daha iyi fark eder. Buna dikkatimizi çekmesi sayesinde şu veya bu adımı atıp atmayacağımı, yine de atacaksam bunu daha iyi temellendirerek ve ince eleyip sık dokuyarak yapmayı düşünürüm. Böylelikle hayatın güzel yanlarının birlikte tadına varmakla kalmaz, iç ve dış zorlukların üzerine birlikte gideriz. Bunu sürekli yeniden yaparız. Hayatın bereketinin temel öğelerindendir bu. Arkadaşlık nadiren seksle bağlantılı olduğundan gerilimden tamamen uzak yürüyebilir. Seksin dışarıda kalması ilişkiye iyi gelir. Fakat ilave olarak o da gelebilir. Her arkadaşlıkla değil, sadece bazısında. Olağan ilişkilerde değil, sadece olağan dışı olanlarda. Çok yaygın olan erkek erkeğe ve kadın kadına arkadaşlıklarda pek değil de, daha ziyade daha az yaygın olan kadın erkek arkadaşlığında. Harry, gerçi erkeklerle kadınların birbirleriyle arkadaş olamayacaklarını iddia eder, çünkü daima aralarında bir şeyler olacaktır. Harry ve Sally filmi. Billy Crystal ve Meg Ryan. Yönetmen Rob Reiner, Amerika Birleşik Devletleri 1989. Peki ama hep mi öyle olur? Arkadaşlık ilişkisinde kafa karıştırıcı olabilecek olan şey, ilişkinin pekişmesine de katkıda bulunamaz mı? Denemeye bağlıdır, çok defa olduğu gibi. Arkadaşlık deyince anlaşılan ilişkiyi genişletmeyi denemek de mümkündür. Arkadaşlık içine başka bir şeyin salınımı katılabildiğinde erotik arkadaşlık halini alabilir. Friends with benefits diyorlar İngilizce'de. Dipnot, avantajlı arkadaşlık. Duyguların dışarıda bırakıldığı, salt cinselliğe dayanan arkadaşlık için kullanılan deyim. Bunun iki çeşitlemesi olabilir. Ya bir arkadaşlık ilişkisi erotik bir vurgu kazanabilir, böylece geçirilen zevkli anlarla karşılıklı güvenin yoğunluğu artar, ya da erotik bir ilişki içinde arkadaşlık vurgusunun güçlenmesi, karşılıklı güveni zevkli anların ötesine taşır. Ötekine muhabbetle bakarsınız o zaman, hayatta da, yastıktan yastığa da. Böylece yatağın kenarına tüneyişin, Hopper'dakinden bambaşka bir hali de mümkün hale gelir. Picasso'nun uykucu resminde tasvir ettiği gibi, 1942. Her zaman da ilave ilişki olması gerekmez. Hali hazır ilişki de, taraflar isterse erotik arkadaşlığa dönüşebilir. Keza olağan arkadaşlığın çoğu kez mahrum kaldığı mahrem samimiyetin enkazından sağ kurtulduğu eski ilişkiler de ilginç bir hal alabilirler. Akla gelebilecek çeşitlemelerin hepsi de fazla daralmış bir gerçekliğin sınırlarını aşmayı mümkün kılar. En azından duygu ve düşüncelerde, belki bazen eylemde de. Erotizm oyunu imkanların ufkunu açık tutar ve bir aşk ilişkisinde hükümran olabilen tek taraflılığı arkadaşlıktaki karşılıklılık telafi eder. Erotik arkadaşlık, ilişkinin sağlamlığını da kaybetmeden çok fazla serbest alan bırakan bir bağlanma arayışıdır. Erotizmin rahatlığının arkadaşlıkla bağdaştığı bir serbest bağ oluşur. Hareket alanının ne kadar geniş olacağı, tarafların anlaşmasına bağlıdır ve birbirleriyle ne yapabileceklerini ve nelerden vazgeçeceklerini deneylerle yokladıkları bir tecrübe meselesidir. Erotizm sekse dönüşebilir, ister geniş anlamda, ister dar anlamda. Uzun süreli ilişkilerin sırrı cinsel memnuniyettir belki de. Artık nerede bulunuyorsa. Kuşkusuz süre giden bir ilişkide seksiz kalmayla baş etmenin bir imkanı seksi başka yerlerde aramaktır. Bunun koşulu töresel kısıtları gevşetmenin ikrarı olarak bu imkanı ötekine de tanımaktır. Bu durumlar karşısında ahlaki infiale kapılanlar tecrübeyle sabittir ki kutsiyet yüklü sözlerinin peşinden o söylediklerinden çok başka işler yapmakta başı çekerler. Bu örnekte diye bir istisna haline atıfla yaparlar bunu. Peki ama büyük özgürlük dönemlerinde her an ihlal edilebilecekse, ebedi sadakatten dem vurmanın ne faydası vardır? Kadın veya erkek arkadaşından alıverse ya evde bulamadığını. Hiçbir ilişkinin bundan ötürü derhal kopması gerekmez. Sadakatsizler için önemli olan, uzaklarda bir şeyler arar ve o süreç içinde bir başkasının yakınlığını bulurken, er veya geç o genişliğin yine daralacağının vakitlice ayırdına varmaktır. Hiç şüphesiz bu satırların yazarı da ayartıdan azade değildir. Az evvel evli olan ve birisiyle birlikte yaşayan ama arada bir macera arayanlara hitap eden bir çevrim içi sitenin e-postası düşmüştür posta kutuma. Hemen köşede evlerinde tatmin edilemeyen binlerce evli kadın beni bekliyordur. Binlerce mi? Benim için çok fazla olabilir. Aralarında kendi karım da olmasın. O zaman bilmeden onunla bir maceraya atılacağım demektir. Arkasından benim çıktığımı görse ne derdi acaba? En iyisi şu mesajı sileyim. Yoksa yanlışlıkla tıklamaya kalkabilirim. Lakin sistem körlemesine ve plansız sorup durur sürekli. Bu mesajı kalıcı olarak silmek istiyor musunuz? Kalıcı olarak mı? Afallarım o zaman da. Bilemezsiniz ki, belki her ihtimale karşı son çare olarak beklesin hele klasörde. Sonra bütün cesaretimi toplayıp kalıcı olarak silerim yine de. Tam riziko. Peki ama ya olur da her türlü teselli fırsatından mahrum kalacak olursam? En iyisi elektronik bir hamle yapmadan kendi karımla yeni bir maceraya atılayım. Eski Yunanlar nasıl yapıyorlardı? Kendi cinsiyetlerine dönüyorlardı. En azından erkekler, ihtişamlı bir aleniyetle. Erkek erkeğe erotik arkadaşlık, seksli veya seksiz, toplumsal olarak kabul gören bir pratikti. Modern toplumda bunun yeniden mümkün hale gelmesi tarihsel bir kazanımdır. Lakin eski Yunanlar yetişkin olmayanlara da yönelmiyorlar mıydı? Evet, ama bu onlarda bile tedirginlik konusu oluyordu. Platon'un Şöleni'nde Posanias'ın Phaidros'a karşı söylevi, pedofili sorunu konu edilir. Sokrates çıkış yolu olarak Diotima'nın suretindeki yüksek maneviyatı gösterir. Böylece daha düşük bir şey olan bedensellik geride bırakılacaktır. Tek başına ruhsal manevi düzlemin vurgulanmasına, ilişkinin bedensel yanından feragat edilmesine platonik denmiştir bundan böyle. Belki de seksle ilişkimizdeki bütün sorunların nihai çözümü budur. Seksi bırakmak. Başka türlü bir seks hariç. Onuncu bölüm. Seks sahiden önemli midir? Dinleyicimize not. Bu sayfada Felice Casorati'nin Platonik Konuşma isimli 1925 yılına ait tuval üzerine yağlı boya bir çalışmasının fotoğrafı bulunmaktadır. Yeniden başlamanın onuncu bir yolu, cüretkâr bir denemeye girişerek seksin bizzat kendisini sorgulamaktır. Esasa dair bir anlamı var mıdır seksin? Öylesine bir soru sadece. Saçma görünen soruların da günün birinde sorulması gerekir. Hiç kuşku yok ki seks güzeldir, çok güzeldir. Hayattaki en güzel şeydir basbayağı. Öyle gören için öyledir. Başka türlü gören öteki için ne kadar kovsanız gitmeyen bir sinek kadar rahatsız edicidir. Nasıl kurtulacaksınız ondan? Densiz sorularla. O zaman tabulara aldırmadan soralım bakalım. Seks sahiden önemli midir hayatta? Bunun ilk cevabı Platon'un Simpozyonu'nun sonunda Sokrates'in örneklediği gibi basirettir. Genç, güzel Alkibiades hep beraber yenilip içildikten sonra kendini iki kişilik sarhoş bir unutuşa bırakmanın hoşluklarına ikna etmeye çalışır onu. Sokrates ise yeterince ayıktır, yüzmeye gitmeyi ve gününü hep sevdiği şeyleri yaparak geçirmeyi tercih eder. Vatandaşları muhtemelen her zamanki gibi pazar yerinde gündelik fenomenlerle ilgili o sevdiği basit soruları sorarken göreceklerdir onu karşılarında. Bu nedir? Aslına baktığınızda nedir? Ti estin, ti potestin. Onu meşhur eden bu felsefi soruyu Şölen'de de pratikleştirir. Nedir aşk? Eros nedir? Her kadın, her erkek seksiz kaldıktan sonra sükunet bulduğunda ve oturup düşündüğünde bununla mukayese edilebilecek bir soru sorabilir. Aslında nedir seks? Onun hakikati nedir? Bu sorunun cevabı seksizlikten çıkarak tekrar daha fazla sekse erişmek için ilginç olmakla kalmaz, ilke olarak seksiz bir hayatın mümkün olup olamayacağını daha iyi değerlendirebilmek açısından da ilginçtir. Sadece genel olarak değil, her kişinin kendisi içinde. Dini bir rabıtası olmaksızın, gönüllü olarak cinsel ilişkiden imtina ederek yaşamak benim için bir seçenek olabilir mi? Tarihin seyri boyunca seks hayatının hakikati hakkındaki soruya birbirine zıt cevaplar verilmiştir. Hakikat söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi. Her hakikate ancak algılamalarımızla erişebiliriz, onların çokluğu ve çelişkililiği de hakikatin çok çehreli olduğunu anlamamızı sağlar. Sokrates, Platon'un Şöleni'nde bu hakikatin bir yüzünü gösterir. Seks, safi bedensel zevktir. O sebepten ehemmiyetsizdir. Çünkü beden fanidir. Sadece fikirler ebedidir. Sonra Hristiyanlık bunu devam ettirdi. Fikirlerin yerine Tanrı'yı koydu ve pragmatik nedenlerle bedenle bir uzlaşmaya gitti. Seks üremeye yarıyordu, bu amaçla icra edildiği müddetçe önemliydi. Dünyevi faniliğin koşullarına kendini kaptırmamak kaydıyla. Esasında emredilmiş olduğu gibi tamamen imtina da edilemiyorsa. Fakat icra esnasında tamamen soyunup dökünmekten ve manasız sesler çıkartmaktan kaçınmak gerekiyordu. Milattan sonra 2-3. yüzyılda kilise babalarından İskenderiyeli Clement, bir vakitler çok okunan Paidagogos kitabında böyle buyurmuştu. Birçok kültürde seksin sadece üreme için önemli olduğu anlayışı, erkeklere kadınlar üzerinde kısıtsızca müdahalede bulunma hakkı tanır. Dine, geleneğe ve töreye dayanarak. Ancak modern çağda üremenin sistematik olarak hem sürdürülebildiği, hem önlenebildiği, kısıtlanabildiği ve cerrahi olarak bertaraf edilebildiği koşullarda hakikatin başka bir yüzü kendini gösterir. Seks, ilişkileri sürdürmek için önemlidir. İnsanları birbirlerine bağlayan ve onları kendi iradeleri hilafında da bir arada olmaya zorlayabilen eski normların çökmesinden sonra, iki kişinin birlikteliğinin biçimlerini tesis edebilmek için birçok durumda gönüllü bağın tutkalı buymuş gibi görünüyor. Lakin böylelikle seks, sadece vuku bulduğu zaman ilişkileri temellendirmekle kalmaz, ondan mahrum kaldığınızda da ilişkileri tahrip edebilir. Hepsi bu kadar da değil üstelik. Seks hayata ve beraber yaşamaya belirleyici anlamını verecekse sahiden, buradan çıkan sonuç seksiz kalmanın üzerine köprü kurulması imkansız bir anlamsızlık uçurumu açacağıdır. Sekse fazla yük mü bindiriyoruz acaba? Acaba tam da hiç var olmadığı yerde, yani fantezide, haddinden fazla anlam yanılsaması mı yaratıyor? Seks, bilhassa seksiz kalma halinde zihninde tüylerini kudretle kabartır ve duygulara yaylım ateşi açar. Reel seks tecrübesi ise ölçülü duygulara sevk eder. Seks ister tatmin edici olsun, ister ara sırada biraz hayal kırıklığı yaratsın. Başka şeyler, gündelik hayat mesela, tekrar anlam kazanır o zaman. İki kişi beraber yaşarken mesele hakikatin, artık o her neyse, kesin bir şekilde açıklığa kavuşturulması değildir. Mesele geçici bir hakikat olan hayatın hakikatidir. Yani tarafların onunla iyi yaşamalarıyla kendini kanıtlayan deneysel ilişkidir. İnsanlar deneyerek bir yaşama ve sevme tarzı bulurlar. Seksle iki tarafa da uyacak bir şekilde kurulan ilişki de buna dahildir. Olası bir seksizlik de dahildir. Gerisi alışkanlıktır. Alışkanlık her şeyi yaşanabilir kılar. Duyuların sevinç bulduğu düzenli seks ilişkisine alışmak çocuk oyuncağıdır. Fakat ara sıra gelen veya uzun süren seksizliğe alışmak da mümkündür. Yeter ki insan kendisine şunu diyebilsin: nihayet bu cepheye sükun geldi. Nihayet kendini dinlemek, yalnız başına veya beraberce başka sevinçleri tatmak ve düşünceleri uzandıkları sonsuz mesafelere kadar takip etmek için zaman bulabilirsiniz. Tutkuların kabarmasıyla daraltılmadan, diktatörce karşılanmayı talep eden bu tutkuların hayal kırıklığına uğratılması tehlikesine girmeden ve istemeden boyun eğecek yahut da eğmeyecek bir ötekine bağımlı olmadan. Yalnızca iyi seks değildir hoş olan, kabullenilen seksizlik de hoş olabilir. Hayat, seksin bizi inandırdığından daha zengindir. Peki ya durum yine de tatmin edici olmaktan uzak kalırsa? O zaman sadece düşüncede uzakları aramakla kalmayıp, her şeyi altüst edici bir yenilik riskine girmek kalır geriye. Yıkıcı yenilikçilik denen şey. Kadınlar da muktedirler buna. Fakat tarihin uzun dönemleri boyunca, özellikle erkekler gecenin sisine karışıp kaybolunabileceğini kanıtlamışlardır. Ben de çekip gittim işte. Terk edilen bir kadının avukatları mahkemede kocasına en azından şimdi boşanma ilamı verilmişken neden o vakit bir anda kayıplara karıştığını itiraf edip edemeyeceğini sormuşlardı. Adam iki yana kafa sallamıştı. Vardır öyle durumlar. Kapanmış olan ufku açmanın son mümkün yolu radikal bir kopuşmuş gibi görünür. Başka bir perspektiften bakınca dünya çok farklı görünür ve fark edilir ki yeryüzü yeni başlangıçlar için fırsatlar sunan dünyalarla doludur. Bir anda en başta sözünü ettiğimiz şey takılır gözümüze. Seksizlikten daha önemli olduğunu fark ederiz. Gezegenin her köşesinde sorunları olan ve desteğe ihtiyaç duyan insanlar yaşıyordur. O halde divandan kalkıp dünyaya çıkmalı. Yoksa Japonya'daki gibi bir gelişme bekler bizi. 21. yüzyılın başlarında kavramlaşan hikikomori, yani kendini saklama, kendini kapatma. Özellikle artık hiçbir şeyi merak etmeyen, hele müşkülat da çıkarabilecek olan yeni ilişkilere hiç ilgi duymayan genç insanların durumu. Belirsizliğin gerilimindense bilinenin sıkıcılığına katlanma hali. Birisinin veya bir şeylerin özlemini duymanın zahmetine girmektense konforlu bir yorgunluğu tercih etmek. Ne var ki bu apati sadece dış dünyaya mahsustur. İç dünyada ise internette kendi başına veya başkalarıyla oynayan bilgisayar oyunlarında tutkular açılıp saçılır. Sevilen Rabu Purasu, Love Plus oyunundaki Nene adlı kadınla randevular buna dahildir. Ötekilerle reel karşılaşmaların öngörülemezliği olmadığında, bilinmeze açılan bir geleceğin yerine geriye sadece tek bir noktaya büzülmüş bir şimdi kalır tabii. Ama zaman buna rağmen geçer. Ta ki günün birinde yalnızlaşmış yaşlı insanların ölümü, Kodokushi gelip çatana dek. Batılı kültür çerçevesinde seks histerisiyle seksizlik arasında bir üçüncü yol arayan, bir defa daha öteden beri tutku sahasında debelenip duran Sisyphos'la ülfet kurabilir. İtkisel hareketlerle bir aşağı bir yukarı gidip gelmenin kadim tecrübesi, bu antik mitosta simgesel ifadesini bulmuştur. Tutkunun uç noktasına sürüklenmenin dirimsel kuvvetinin sevkine kapılmak, tasavvur edilen idealin somutlaştığı tahmin edilen tutku zirvesine yükselmeye çalışmak, sonra da oraya varınca bunu belki bir anlığına gerçekleştirebildiğimizi fakat orada kalıcı biçimde tutunamayacağımızı, çünkü yer çekimi kuvvetiyle aynen geri yuvarlanacağımızı tespit etmek. Yani en sonunda yine ideal olmayan gündelik hayatın düşüklüklerine inmek, İtkinin elde kalan zavallı artıklarıyla en aşağıdan başlamak ve binbir gayretle tırmanmak yeniden. Peki ama neden aşağıda kalmaya devam etmeyelim ki? Orada da yaşayacak çok şey vardır. Veya taşı yokuşun yarısına kadar çıkartıp durmak, orada heyecanlarımızla eğleşmek, aşağıda vadinin, yukarıda zirvenin şahane manzarasına bakmak, yarıya kadar yaşamak ve sevmek. Ebediyen bir aşağı bir yukarı siftinmekten daha güzel olabilir. Yani zirveye hücum edip duran Sisyphos seksini bırakıp daha küçük tırmanış ve inişlerle yetinmek, bu arada da kendini başka zahmetlere ve zevklere adamak. Yarı yolda da birçok sorun çıkar. Sadece seksle ilgili değil, hayat pratiğiyle ilgili sorunlar. Tarafların belki tam bir memnuniyetiyle değil ama onları tam bir memnuniyetsizliğe de düşürmeden çözülecek sorunlar. Tam da Sisyphos'tan yüz geri etmeyi pekala anlamlı bir hayat olarak tasavvur edebilirsiniz.